İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz inşallah. Altı hocamla birlikte. Altı hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Nasılsınız?
Allah'a çok şükür. Siz?
Maşallah ben de çok iyiyim. Ne anlatalım Altı hocam?
Bugünlerde atomla ilgili Avrupa'daki çalışmalar çok gündemde. Televizyonlarla onlarla ilgili konular oluyor.
Evet.
Hakikaten önemli maddenin mahiyetini ortaya koyduğu için belki ondan biraz bahsedebiliriz arzu edersen. Evet. İman hakikatlerinden bahsedebiliriz.
Daha sonra İnşallah, evet.
Uygun vakit olursa Mehdi'nin özelliklerine devam edebiliriz. Daha evvel bahsetmiştik.
İnşallah. Atomun olağanüstü özellikleri var. Onlardan bir kısaca bir bahsedelim istersen.
Tamam inşallah.
Mesela atomu oluşturan en küçük parçacıklar, değil mi? Elektron var. Hatta elektron da kuarklardan oluşuyor. İki tür kuark denen parçacıklardan oluşuyor ki bunlar böyle milimetrenin katrilyonunda biri büyüklüğünde ufak parçacıklar. Evrendeki tüm madde, tüm kokular, tüm tatlar, tüm renkler, yumuşaklık, her şey görünüşte bu üç tane şeyden oluşuyor, elementten oluşuyor. Bir de protonlar var ve onların da oluştuğu leptonlar var, parçacıklar. Elektron hem kendi ekseni etrafında dönüyor hem çekirdek etrafında dönüyor ve saniyede 2000 ile 100 bin kilometre arası değişen hızlarla. Atom, mesela hidrojen atomunun elektronları 2000 kilometre ile dönebiliyor. Fakat hem kendi etrafında dönüyor hem de atomun etrafında, ama bu düzenli bir dairesel hareket yapmıyorlar. Olasılık olarak bulundukları şeyler göz önüne alındığında buna bulut deniyor, böyle elektron bulutları deniyor. Belli bir alanda bulunuyorlar elektronlar. Ve farklı düzlemlerde bulunuyorlar. 7 ayrı düzlemde hareket ediyorlar ve enerji durumuna göre süratle düzlem değiştirebiliyor. Hem bir üst düzleme hem bir alt düzleme geçebiliyor. Bu mesela bir foton aldığında, bir foton geldiğinde elektrona bir üst düzleme geçirtiyor bunu. Foton verdiğinde, yani ışığı oluşturan bu enerji yüklü parçacıklardan bir alt düzleme geçiyor. Her düzlemde kaç elektron olacağı da bir formülle oluşuyor. Yani bir düzene bağlı. 2 çarpı n kare. N burada düzlemin sayısını veriyor. Bu uzaklığına göre bir enerji durumuna göre elektronun değişebiliyor. Fakat asla ve asla 15 milyar yıldır bu hareketi yapmalarına rağmen elektronlar hiçbir elektron çarpışmıyor birbiriyle. Hiçbir elektron çarpışmamış. Yani 15 milyar yıldır bu şekilde devam ediyor. Maşallah. 10 üzeri 79 atomun bütün evrendeki galaksilerde, yıldızlarda ki 200 milyar galaksi olduğu düşünülüyor. Her birinin içinde 200-250 milyar yıldız var. Bizim Samanyolu galaksisi gibi 200-250 milyar galakside 200 milyar yıldız olduğu düşünülüyor. Bunların içindeki bütün atom sayısı 10 üzeri 79 80 olarak tahmin ediliyor yaklaşık. Ve bunların içindeki bütün elektronların bugüne kadar çarpışması vaki değil, olmamış ve olmuyor da. Bu tabii muazzam bir iman hakikati. Yani her şeyi kontrol eden, değil mi? Yaratan Allah'ın sonsuz aklıyla ve sonsuz kudretiyle her şeyi kapladığını ve kontrol ettiğini gösteriyor inşallah.
Maşallah. Daha evvelki programlarda bahsettik ama atomun ve elektronların boyutundan da bahsedelim yeni izleyen dostlarımız için. Evet. Nasıl bir boyutta bunların cereyan ettiğini düşünmek de önemli.
Evet. Şimdi bir atomun boyutu yaklaşık milimetrenin 10 milyonda biri büyüklüğünde.
10 milyonda biri milimetrenin.
Evet. Yani gözle görmek değil de böyle hani mikroskopik olarak da görmek, ortaya koymak mümkün değil. Bunu yani teknolojiyle görmek mümkün değil. 10 milyonda biri atomun büyüklüğü. Fakat içindeki çekirdeğin büyüklüğünü düşünüldüğünde çekirdeğin hacmi atomun hacminin 10 milyarda biri. Şimdi şöyle bir bakın örnek verelim. Mesela bir kağıda bir nokta koyduğumuzda, yani kağıda bir tane nokta koyduğumuzu varsayalım tükenmez kalemle. Onun etrafında dönen elektron tam 50 metre ötede oluyor. Yani nokta, bakın nokta koyduğumuz zaman 50 metre ötede oluyor. Çekirdeği bir elma büyüklüğünde düşünürsek, çekirdeği elmanın büyüklüğüne getirdiğimizi varsayalım. Elektron bu sefer 50 kilometre ötede oluyor.
50 kilometre.
Evet. Şimdi devam edelim. Mesela bir kesme şekerin tanesindeki atomların her birinin kum tanesi büyüklüğünde olduğunu varsaysak. Bakın, bir kesme şekerdeki atomlar kum tanesi büyüklüğüne getirsek onların büyüklüğünü. Bütün dünyayı, yani bütün karaları ve denizleri yarım metre yüksekliğinde kum kaplamış oluyor. Sayı olarak. Ya o kadar tane atom var içerisinde. Bütün dünyanın her tarafında yarım metre yüksekliğinde kumla kaplanmış oluyor. Denizler dahil olmak üzere, karalar dahil olmak üzere.
Bir kesme şekerin içindeki,
atomları evet, kum tanesi büyüklüğüne getirsek.
Ve biz onların içindeki bir tanesinin içindeki elektron, proton atomlardan bahsediyoruz. Onların evet. yapılarından ve özelliklerinden bahsediyoruz. Evet. Mesela 7 ayrı yörüngede dönen elektronlardan bahsediyoruz. Birbirine hiç çarpmadan ve 100 bin kilometre ile dönen elektronlardan bahsediyoruz.
Evet.
Bu kadar muntazam, bu kadar büyük kudret içinde.
Ya bu aklın kavrama sınırlarının ötesinde, yani şimdi elektronların birbirine çarpışması tam anlaşılmıyor bazen söylediğimiz zaman, ama elektron milimetrenin neredeyse tabii 10 milyar katrilyonda biri büyüklüğüne, ya katrilyonda biri değil de 100 milyarda biri büyüklüğünde bir yapısı var. 10 milyarda biri büyüklüğünde bir yapısı var milimetrenin. Bakın bir düzlemde dedik ya 7 tane katman var, 7 tane ayrı düzlem var. Bir düzlemde 100'e yakın elektron olabiliyor. Bu kadarcık bir mesafede, milimetrenin böyle milyarda biri ne kadar bir mesafede, saniyede 2000 kilometre ile 100 bin kilometre arasında değişen hızlarla hareket ediyorlar. Ve düzenli hareket etmiyorlar. Yani doğrusal bir hareket değil bu. Her birinin ayrı böyle bir şeridi var da birbirinden ayrı şeritlerde yol alıyor değil bunlar böyle. Hatta bulutsu bir yapı oluşturuyorlar. Ve bir düzene bağlı değil. Fakat hiç çarpışmıyorlar. Şimdi bilim adamları bazıları diyorlar ki kuantum düzeyine inildiğinde, yani böyle çok küçük boyutlara inildiğinde atomda rastlantı var diyorlar. Şimdi düşünelim, burada rastlantı olabilir mi? Yani bu milimetrenin milyarda biri, 10 milyarda biri büyüklüğündeki bir alanda 100 tane elektron saniyede 100 bin kilometre hareket ediyorlar ve doğrusal bir hareket yapmıyorlar. Yani o anlamda düzenli bir hareketleri yok ve hiç çarpışmıyorlarsa buna rastlantı mı denir, yoksa muazzam bir yaratılış mı denir, yani ya değil mi?
Burada bir kontrol olduğu belli. Ya bu kontrolün sahibi kim? Belli ki Cenab-ı Allah.
Evet.
Sonsuz kudret sahibi Cenab-ı evet. Allah. İnsan daha onu incelemeye yeni imkan bulabilmiş de onu gözlemleme imkanı şey yapıyor.
Evet.
Bırakın rastlantıyı.
Şimdi bakın şuna geliyoruz. Mesela kuantum düzeyinde belirsizlik ilkesi diye bir şey ortaya atıyorlar. Yani bir kuantum hareketi, yani bir kuarkın, elektronun nerede olduğunu matematiksel olarak belirleyemiyorsunuz. Yani siz eğer atomun hızını ve durumunu belirlemeye kalktığınız zaman birini belirlediğinizde öbürsü belirsiz hale geliyor. Buna baktığınızda bu belirsiz hale geliyor. Şimdi bundan dayanakla belirsizlik ilkesi diye bir ilke var. Buna da bazı işte bilim adamları, tabii özellikle daha ziyade materyalist eğilimli olanlar, rastlantısal bir hareket ortaya çıktığını iddia ediyorlar kuantum düzeyinde. Halbuki bu tamamen yanlış. Bir kere hiçbir zaman rastlantıdan düzen ortaya çıkmaz. Eğer bir düzensizlik varsa onların iddia ettiği gibi olsaydı, daha doğrusu, değil mi? Düzensizlik mutlaka düzensizlik getirirdi.
Ya iki tane elektron birbiriyle çarpışırdı en azından.
Evet.
Kainatı 15 milyardan yıldan beri iki tane elektron birbiriyle çarpışırdı.
Çarpışma bitti yani zaten. Bu bitiriyor.
Muazzam evet. bir düzen var.
Muazzam bir düzen var. Zaten bu her şeyi bitiriyor. Şimdi biz devam edelim atom mucizesiyle ilgili. Bakın mesela elektronların durabildiği çeşitli enerji seviyeleri, yörüngeler var. Elektronlar bir enerji seviyesinden diğerine dilediği gibi geçebiliyor. Fakat ara bölgelerde bulunamıyor. Bu ara bölgeler elektron için yasaklı bölgeler. Kesinlikle ara bölgede duramıyor. Sadece bir enerji üst düzeye veya alt düzeye geçebiliyor. Çekirdeğin bulunduğu bölgede de elektron için yasaklı bölgeler. Buraya da yaklaşamıyor. Çünkü güçler arası denge var. Çekirdeği bir arada tutan, bak mesela protonlar var çekirdekte. Bunlar artı yüklü. Ve aralarında nötronlar var. Şimdi normalde bu artı yüklerinden dolayı protonların birbirine yaklaşamaması lazım. Artı yükler birbirini iter. Fakat öyle hassas bir güç var ki buna güçlü nükleer güç deniyor, güçlü çekirdek gücü deniyor bu güce. Protonları tam olması gerektiği gibi bir arada tutuyor. Şimdi bakın devam edelim.
Nükleer çekim gücü.
Evet, nükleer çekim gücü.
Onların bir arada durmasını sağlıyor.
Evet.
Normalde onların dağılması lazım. Çekirdeğin içindeki o protonların dağılması lazım özelliklerinden dolayı.
Dağılması lazım.
Ama Allah'ın koyduğu bir kanun var orada. Nükleer çekim gücü birbirini, çekirdekte birbirine yakın tutuyor onları.
Evet. Bak ama nasıl bir hassas dengeler var şimdi. İki atom arasındaki elektron alışverişi çok düşük enerjiyle gerçekleşiyor. Atomlar arasında da elektron alışverişi olabiliyor. Bu yaşamın devam edebilmesi için bizlere verilmiş büyük bir nimet bir kere. Çünkü bu durum hücrelerimizin kullandığımız eşyalara, gökyüzünün ve dünyanın varlığına kadar her şeyin varoluş sebeplerinden birini oluşturmaktadır. Mesela bakın, bir balonu yüne sürttüğümüz zaman, değil mi? Ne yapıyor balon? Gidiyor tavana yapışıyor. Neden evet. yapışıyor biliyor musunuz? O yüne sürttüğümüz zaman elektron kaybediyor. O kaybettiği elektronları gidip tavandan alıyor. Tavandan alana kadar tavana yapışık kalıyor. Aldıktan sonra da düşüyor.
Subhanallah.
Evet. Ama bu hayatı oluşturabiliyor. Bunlar çok hassas, özel yaratılmış durumlar. Bakın. Şimdi devam edelim. Bu elektron alışverişi oldukça düşük enerjide olabildiği için atomlar birbirlerine bağlanıp molekülleri oluşturabiliyorlar. Bu çok önemli. Hücrelerimiz için de bu geçerli. Moleküllerin birleşip hücreleri meydana getirmeleri ve hücrelerin de işlevlerini gerçekleştirebilmeleri iki atom arasındaki bu elektron değişiminin az enerjiyle gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Eğer bu olamasaydı, evren sadece atomlardan oluşsaydı, moleküller olamasaydı hiç hayat, galaksiler meydana gelmeyecekti. Evren, yani bu anladığımız anlamda, bizim gördüğümüz anlamda bir madde oluşmayacaktı. Eğer bu elektron alışverişi bu kadar kolay olup bitmeseydi. Mesela enzimlerin düşük enerjiyle çalışmalarının da sırrı bu. Normalde tek bir satır okumak için bile, yani bir satır okuduğumuzda binlerce yıl gerekirdi enzimler olmasaydı. Fakat enzimlerle bu iş saniyeden daha da düşük hızda yapılabiliyor, değil mi? Saniyeler içerisinde cümleleri okuyabiliyoruz. İşte bu kolaylık elektronların düşük enerjiyle bir başka atoma rahatça geçiş yapabilmesinden kaynaklanıyor. İşte bakın nasıl hassas bir yaratılış var. Devam edelim dengelere, atomdaki dengelere. Beynimizde yalnızca bir anda ortalama büyüklükteki bir galaksideki yıldızlar kadar elektrik iletisi meydana gelir. Hatta beynin bir anda saniyede yayınladığı, gönderdiği sinyallerin hesabı katrilyonla ölçülüyor. Bir katrilyon sinyal çıkıyor beyinden ve hiçbir birbirine karışma yok. Elektronlar kendi eksenleri etrafında da dönerler. Buna spin deniyor bilimsel dilde. Spin adı veriliyor. Bu dönüş olmasaydı bütün elektronlar tek bir yörüngede birikirdi. Elektron alışverişi gerçekleşmezdi. Ve bugün var olan molekül ve madde oluşmazdı. O zaman hiç bu evren oluşmayacaktı eğer bunlar olmasaydı. Bakın bir elektronun yanında onun tam ters yönüne doğru dönen ikinci bir atom bulunur. Bir atomun yanında. Bu kuralın varlığı atomların diğer atomlarla ilişki kurmalarını sağlar. Eğer bu kural olmasaydı, yani iki atom yan yana aynı yönde doğru dönselerdi yine moleküller oluşamazdı. Yani her aşamasında bakın kusursuz bir denge ve nimet olarak verilmiş bir yaratılış var. Evet, yaratılış sanatını gösteriyor Allah'ın inşallah. Devam edelim. Protonlar artı yüklü olduklarından normalde birbirlerine itmeleri gerekiyor. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz konu. Protonların çekirdekte bir arada durmasını sağlayan kuvvet bu nükleer, güçlü nükleer güç adı verilen bir kuvvet. Bu kuvvet bir mengenenin yayı sıkıştırması gibi protonları bir arada zorla tutuyor. Çünkü normalde birbirini itiyorlar ya. Hı hı. Ama bu kuvvet de onları bir arada tutuyor. Mengene nasıl hani yayı sıkıştırırsa böyle, değil mi? Yay çekiyor onu ama mengene de sıkıştırıyor onu. Bu kuvveti sağlayan en önemli unsur da nötronlar. Nötronların elektriksel yükleri yok. Ama protonları birleştirmeye yarıyorlar. Hı. Pek çok bilim adamı da nötronların bu işi gerçekleştirmek için özel olarak yaratıldıklarına inanmaktadır. Şimdi bunun hiçbir açıklaması olamaz başka, değil mi? Protonlar artı yüklü, normalde fırlayıp gitmeleri gerekirken onları bir arada tutan özel nötronlar yaratılmışsa bu özel olarak yaratıldıklarını gösterir.
Tabii.
Bu şekilde var olabiliyor madde ve atom. Eğer nötronlarla protonlar birbirlerine gereğinden çok yaklaşırlarsa çekici kuvvet itici hale geliyor bu sefer. O yüzden birbirlerine belli bir oran dışında daha fazla yaklaşmamaları gerekiyor bakın. Ama oran ne kadar hassas. Bunları bir arada tutan güçlü kuvvet özel ayarlanmış. Proton ve nötronları ne birbirlerine çok yaklaştıracak şekilde tutar ne de onların dağılmalarına izin verir. Yani işte maşallah.
Hassas dengenin değil sahibi mi? Sonsuz kudret sahibi
Allah,
Yüce Rabbimiz.
Değil mi? Evet. Subhanallah. Bu kuvvet olağanüstü derecede güçlü bir kuvvet olmasına rağmen olağanüstü hassas bir ayarda etkisini gösterir. Yani bu güçlü nükleer kuvvetin etki alanı bakın 1 milimetrenin 100 milyarda biri ile 1,5 milimetrenin 100 milyarda biri aralığıdır. Bakın 1 milimetrenin 100 milyarda biri ile 1 milimetrenin 100 milyarda birini düşünelim ne kadar küçük bir şey. 1,5 milimetrenin 100 milyarda birini düşünelim ne kadar bir yakınlık söz konusu. O kadar aralıkta gerçekleşiyor bunların birbirine yakınlığı. Aksi takdirde madde dağılıyor. Bunun dışına çıkıldığında, bunun altına inildiğinde veya dışına çıkıldığında madde dağılıyor. Allah'ın yarattığı bu muazzam kuvvetin yalnızca atom çekirdeğini etkileyecek bir ölçüyle yaratılmış olması tabii çok büyük bir mucize. Böyle bir kuvvet eğer daha büyük molekülleri etkilese şu an kuvvetli çekim gücü nedeniyle biz var olamazdık. Fakat eğer çekirdek içinde bu kuvvet olmasa atom oluşmayacağı için yine var olamazdık. Maşallah.
İşte mucize isteyenler için atom çok güzel bir örnek.
Evet.
Yani hocamızın Atom Mucizesi kitabı var.
Evet. Onu mutlaka okusunlar. Evet,
evet. Yani Harun Yahya Ork sitesinden kitaplar bölümünden Atom Mucizesi kitabına ulaşıp oradan bilgisayarlarına indirip okuyabilirler veya yayın evinden satın da alabilirler, global kitap evinden. Mutlaka okunması gereken kitaplardan biri bu konuyla evet. düşünen arkadaşlar.
Yani nereye baksak detaylara indiğimizde muazzam bir yaralış ortaya çıkıyor. İşte şimdi bu CERN'de yapılan deneyler, ondan da kısaca bahsedelim çünkü güncel bir konu olduğu için o da önemli. Hatta geçen gün bir televizyon kanalında bu deneyler işte haşa ne yaratılışı kanıtlar ne öbür şeyi kanıtlar gibi böyle bir fikir ileri sürdüler. Tam tersine bakın. Şimdi CERN'deki deneyler bize şunu gösteriyor. Madde altı parçacıklar var ve muazzam bir düzen var. O düzenden dolayı zaten bu deneyleri yapabiliyorlar. Çünkü bakın düzen olduğu için orada gerçekleşen mesela her çarpışmada öngörülen mesela bir parçacıkların oluşumu öngörülüyor. Bakıyorlar, çarpıştırıyorlar. Hakikaten o gerçekleşiyor. Neden? Çünkü bir düzen var. Tabii. Siz düzenden o düzenden dolayı yaptığınız çıkarımlar sonucu ya tümden gelim ya tüme varım, değil mi? Çıkarımlar, genellemeler sonucunda bilim oluşuyor. O Tabii. deneyler sizi doğruluyor. Tabii. Değil mi?
Düzen olmasa
düzen olmasa olur mu? Tabii. Şimdi bir kere onun düzen neyi gösterir? O düzeni yaratan bir yaratıcının varlığını ispatlar birincisi. Tabii. Değil mi? İkincisi ortaya çıkan sonuçlarla mesela Big Bang'in oluşum anına yaklaşık zamanlardaki değil mi? Parçacıkların oluşumları ile ilgili belge elde ediyorlar. Big Bang neyi kanıtlıyor? Değil mi? Yoktan var oluşu yani Allah'ın yaratmasını kanıtlıyor. Tabii. Değil mi? Uzayın başlangıcı. Hatta Big Bang aslında hatalı bir deyim. Büyük patlama diyor ama hiçbir şey yoktan patlamaz. Bir şey yokken olmuyor. Patlayıp varlık olur mu? Olmaz. Varlık ya yani patlama ancak bir şey varken olur. Mesela bir dinamit vardır, dinamit lokumu. O patlar. Ayrıca, ama dinamit vardır orada madde değil mi zaten?
Bir de o patlama mutlaka düzensizlik getirir. Ya bir şeyi yıkar, evet. parçalar, ya bir şeyi döker değil mi? Var olan düzeni yok eder.
Evet.
Patlama. Ama bu tam tersi. Ortaya bir düzen koyuyor. Yani onun sonucunda galaksiler oluşuyor, dünya oluşuyor değil mi? Yörüngeler, yani muazzam bir düzen geliyor.
Yani akıl almaz bir düzen meydana evet. geliyor. O kadar hassas ki. O mesela yine patlama deyimini kullanalım biz ama o anlamda bir patlama değil tabii ki anlattık onu. Yoktan varoluş zaten bir kere evet. yaratılış. O patlama anındaki işte değil mi açılım o maddenin açılım hızıyla birbirine olan çekim arasında öyle hassas bir denge var ki. Bu bir parça değişse bakın bir parça değişse ne o zaman galaksiler meydana geliyor ne hayat meydana geliyor. Ya kendi üstünde kapanıyor. Ya bütün atomlar dağılıyor, hiçbir zaman bir araya toplanamıyor. Galaksiler, yıldızlar ve hayat, dünyamız ve hayat oluşamıyordu.
Evet.
Şimdi tam olması gerektiği, yani bakın ne böyle olabiliyor ne böyle farklı. Yani hiçbir şekilde farklı olduğunda hayat olmuyorsa, değil mi? Evren ve galaksiler meydana gelmiyorsa ve tam olması gerektiği ise bu Allah'ın varlığını ispatlar.
Tabii.
Sendeki deneyler de öyle. Şimdi mesela aradıkları en son işte bu büyük çarpıştırıcıdaki aradıkları Higgs parçacığı denen parçacıkların varlığına bakıyorlar. Şimdi fizikte standart model diye bir teori var. Buna göre yaklaşık 16 tane parçacığın durumlarına bakılıyor ve bunların çoğu gösterilmiş durumda. Sadece maddelere kütlesini veren Higgs alanı ve Higgs parçacıkları gösterilemedi bugüne kadar. Çünkü o kadar kısa sürelerde bunlar varlık buluyorlar ki enerji bu parçacıklar. Dolayısıyla bugüne kadar hiç gösterilememişti. Bunun varlığına bakıyorlar. Ve buna da işte Erlen'in isminde bir şeyde fizikçi de Tanrı parçacığı dedi. Çünkü hakikaten bu parçacıkların varlığı yani fizikteki herhangi bir düzen bize mutlaka Allah'ın varlığını işaret ediyor. Zaten bilimin amacı bu Allah'ı tesbih etmektir. Çünkü evet. muazzam düzen, nizam, intizam var değil mi? Bundan zaten bu hareketli deneyler gerçekleştirilebiliyor. Çünkü deneyin olması için bir öngörünün ispatlanabilmesi için olması için mutlaka bir düzen gerekiyor. O düzeni yaratan Allah.
Tabii.
Mesela bilimsel kanunlar var. Bu kanunları koyucu kim? Allah. Allah'ın koyduğu kanunlara biz bakıyoruz. Bundan bilim oluşuyor zaten.
Evet.
Mesela bunu bir daha önce örneğini de vermiştik. Mesela genetik diye bir bilim dalı var. Genetik neden var? Çünkü DNA var. DNA yaratılmış. Değil mi? DNA'yı kopyalayan enzimler yaratılmış. Bunlar DNA'da kodlanmış olarak yaratılmış. Değil mi? DNA'daki proteinleri kopyalayacak enzimler var yine. Ve protein sentezleyecek ribozomlar yaratılmış. Ribozomlar da DNA'da kodlanmış olarak yaratılmış. Dolayısıyla DNA'yı, enzimleri, bütün bu sistemi yaratan, düzeni yaratan Allah. Değil mi? İnşallah. Çok
İnşallah,
açık. O zaman genetik bilimini yaratan Allah. Tabii. Çünkü biz buna baktığımız zaman bundan biz genetik diyoruz. Genetik bilimi diyoruz. Çünkü Allah'ın yarattığı bir sistemi inceliyoruz biz. Bundan dolayı bilim meydana geliyor.
Tabii.
Demek ki bilimi yaratan Allah. Bu her şey için geçerli değil mi? Evet. Allah fosilleri yaratıyor. Bundan paleontoloji bilimi oluyor. Paleontoloji yaratan kim? Allah olmuş oluyor o zaman değil mi? Allah yaratıyor
yani
paleontoloji.
Ben geçen gün bu seninle ilgili bir televizyon programında izliyordum. Orada bir materyalist bir hoca vardı. Hatta programın başında kalktı gitti bir iki katılımcı bunun yaratıldığını söyleyince. Ya materyalistler, onlar da orada da zikrettiler. Yani o materyalist bilim adamı. Yani din ve bilim mi ayrıştıran bir şey var onların. Yani bir üslubu var. Yani dinle bilim ayrıymış gibi bu. Yani orta çağda kalmış bir düşünce. Yani bunun artık geçilmesi lazım. O zamanki değiştirilmiş İncil, Hristiyanlık değiştirilmiş ve orta çağda o Engizisyon dönemlerinde artık hak din olmaktan çıkmış ve insan eliyle eklenmiş bir kitap olan İncil'in içinde tabii ki birçok çelişki, bilimle çelişen, artık dünya düzdür gibi şeylerin bilimle çatışmasından kaynaklanan o zaman ortaya konmuş bir üslup bu. Tabii ki o zamanki Hristiyanlıkla bilim çelişiyordu ama şu anda bu şeyin artık kullanılması doğru bir şey değil. Bunu yapmasınlar. Din yani Kur'an, İslam ve bilim tamamen birbiriyle örtüşen ve Kur'an'ın emri olan bir şey bilim. Dolayısıyla artık bu üsluptan vazgeçmeleri lazım. Bilimden bahsederken tabii ki de dinden ve Kur'an'dan bahsedilecek. Çünkü bilimin yeni keşfettiği şeyler Kur'an'ın içinde 1400 seneden beri olan gerçekler. Değil mi? Daha yeni gözleniyor. Mesela kainatın genişlediği, işte teknoloji gelişince Hubble teleskobu bulunuyor. Hubble teleskobuyla bakılınca kainatta bütün galaksilerin birbirinden uzaklaştığı, yani evrenin genişlediği görülüyor. Biz daha bunu 20. yüzyılda öğrendik. Ama 1400 sene önce Kur'an'da bu ayeti kerime ile bize bildirilmiş. Zariyat suresinde 47. ayette. Şeytanı Allah'a sığınırım. Şüphesiz ki göğü büyük bir kudretle biz bina ettik ve onu genişleticiyiz diyor Allah.
Evet.
Allah kainatı genişlettiğinden bahsediyor. Bakın demek ki din ve bilim, yani Kur'an ve bilim iç içeymiş. Demek ki Kur'an'ın gerçeklerini inceleyen bilim ve ortaya koyduğu sonuçlar Kur'an'ın hak olduğunu açık açık bize gösteren yeni deliller.
İnşallah. Evet. Zaten yani bakın baktığımız zaman bir kere şu konu çok önemli. Tarihin en ünlü bilim adamları iman etmiş bilim adamları. Yani çok açık bir şekilde görülüyor bu. Mesela bir iki örnek de verelim seyircilerimize. Yani bilim Allah'ı inkar eder. Böyle saçma şey olur mu? Tam tersi bilim yaratan Allah'tır. Bilim Allah'ı tesbih eder. Tabii. Onların savunmaya çalıştığı zaten materyalist felsefe oluyor. Yani materyalizm zaten yıkıldı. Yani bir fizikçi hala materyalizmi savunuyorsa o zaman zaten bilim adamı değil ki. O bir pagan rahibi olmuş oluyor. Ya Big Bang'i kabul ediyor. Diyor ki yoktan varoluş var diyor. Diyorsun tesadüfen oldu diyor. Hatta sunucu da sordu. Ya dedi bir şey dedi yokken dedi tesadüf olur mu dedi yani yoktan var. Nasıl tesadüfen var olsun dedi. Yani böyle o kadar gülünç iddialar ki sonra tası tarağı toplayıp kaçtı. En doğrusunu yaptı yani çünkü anladı yani orada ne kadar böyle bir garip bir duruma düştüğünü, komik bir duruma düştüğünü. Değil mi? Bir muazzam çelişki bir şey diyor yoktan var olmuştur diyor ama diyor tesadüfen olmuştur. Çocuklar bile güler buna. Ya bir şey yoktan tesadüfen ne demek yani?
Tabii.
Kaldı ki bakın tesadüf yok zaten yani bilim onu gösteriyor. Ha, fizik bilimi de bunu gösteriyor. Şimdi biz diyoruz ki elektronlar 15 milyar yıldan beri bu kadar küçük hacimlerde saniyede 100 bin kilometre hareket edip sonra birbirle çarpışmıyorlarsa... Burada tesadüf yoktur bir kere. Bakın tesadüf kavramı yok zaten. Tesadüf diye bir olay yok. Allah bütün kainatı, bütün canlıları değil mi? Bütün canlılar da atomlardan oluşuyor. Bütün canlıları da değil mi? Bu şekilde yaratıyor. Anan yaratıyor ve anan kontrol ediyor. Zaten tesadüfe bırakılmamış. Çünkü tesadüfte mutlaka çarpış elektronlar maddede bir bozulma meydana gelir ve dağılır. Değil mi? Tabii. Protonlar aynı şekilde birbirinden ayrılmıyor. Çok hassas dengelerle. Big Bang yine çok hassas bir dengeyle yaratılmış ve korunuyor bu. Çünkü uzay büyümeye, açılmaya devam ediyor değil mi evren? Demek ki hiç tesadüf yok zaten. Yani tesadüf kavramı zaten yok. Tesadüfe bırakılan bir şey yok inşallah. Mesela bu bilim adamlarından bir iki örnek verelim. Bunu Galilei mesela sık sık örnek verirler. Galilei'nin o dönemde yaşadığı sorun o dönemdeki despot idareden kaynaklanıyor. Yoksa Galilei dindar bir bilim adamı. Bakın diyor ki tabiat diyor. Hiç şüphesiz Allah'ın hiç vazgeçemeyeceğimiz okunması gereken bir diğer bir kitabıdır diyor. Galilei kendisi dindar zaten.
Doğru.
O dönemdeki o Engizisyon olayları zaten orada bir şeylik var, sorun var.
Tabii.
Sorun Galilei'nin kendisine. Galilei iman etmiş bir bilim adamı. Mesela Kepler yine tarihin en büyük astronomlarından Değil mi? Tabiat kitabına göre biz astronomlar yüce Allah'ın din kitaplı din adamları olduğumuzdan bizim Allah'ın şanını konuşmamız gerekir diyor. Bakın Isaac Newton tarihin en büyük fizikçilerindendir değil mi? Yani Newton evet. kanunları hala bir kısım şeylerde kullanılıyor. Diyor ki bakın Allah sonsuz ve mutlaktır. Gücü sınırsızdır ve her şeyden haberdar olandır. Varlığı sonsuzluğa dayanır. Her şeyi yönetir, yapılan ve yapılacak olan her şeyi bilir. O sonsuz ve sınırsızdır. Daimidir ve vardır. Varlığı daimidir. Her yerde mevcuttur. Her zaman ve her yerde var olmasıyla o tüm zamanı ve aralıklarını yaratır. Evet. Biz onu en akıllıca ve mükemmel işleyen ustalıklarından tanırız. Kulları olarak ona saygı duyuyoruz ve inanıyoruz.
Ya maşallah.
Maşallah. Yani bu, tam iman etmiş tabii, yani değil mi böyle maşallah.
Gerçek bilim adamı. Yani Allah'ın mesela kitabında, Kur'an'da bahsettiği isimlerini zikrediyor. Ama bilim adamı olarak bunları hakikaten görmüş. Yani fizik kanunlarını inceleyerek, bunları yaşayarak söylüyor. Yani evet. artı bir güzelliği de orada. Değil mi? Mesela sonsuzluğunu bilimle inceleyerek Allah'ın ezeli olduğunu, ebedi olduğunu hakikaten kanaati gelmiş. Sonsuz kudretine kanaati gelmiş değil mi? Fizik kanunlarını inceleyerek öyle. Hakikaten Allah'ın ayetinde de şeytan Allah'ın Allah'tan ancak alim olanlar korkar.
Tabii.
Diyor mesela. Çünkü ilim ve bilimle ilgilendikçe Allah'ın kanunlarını inceledikçe oradaki muhteşem kudreti, detaylardaki muhteşem sanatı gördükçe insan Allah'tan daha çok korkuyor, daha çok seviyor, daha çok saygı duyuyor, kudretini daha iyi anlıyor.
Evet.
Daha iyi takdir ediyor. İşte evet. ilim adamı daha iyi takdir eden oluyor.
Tabi bu günümüzde de geçerli değil mi? Yani 20. yüzyılda da böyle bu şekilde hep böyle. Mesela Albert Einstein var. Yine tarihin en büyük fizikçilerinden değil mi? 20. yüzyılın en büyük fizikçisi. Diyor ki bakın derin bir imana sahip olmayan gerçek bir bilim adamı düşünemiyorum. Doğru. Yani bilimle uğraşan biri Allah'ın varlığına değil mi? Sonsuz aklına bizzat şahit olmuş oluyor. Bu durum şöyle ifade edilebilir diyor. Dinsiz bir bilim topaldır. Bilimle ciddi şekilde uğraşan diyor Einstein, herkes tabiat kanunlarında bir ruhun, insanlardan daha üstün bir ruhun olduğuna ikna olur. Bu yüzden bilimle uğraşmak insanı dine götürür diyor bakın.
Bakın ne kadar güzel.
Ben kendimi son derece dindar kişiler arasında görüyorum diyor. Gerçek din, gerçek hayattır. İnsanın ruhuyla dolu dolu yaşamasıdır. Yani biz hangi bilim adamına baksak gerçek böyle çok önde gelen bilim adamlarına mutlaka iman ettiklerini görüyoruz zaten. Tabii. Yani bu şekilde. Zaten bu şekilde olması gerekir. Mesela şimdi iman hakikatlerine bakalım. Mesela şurada bir örümcek filmi var. Bakın hep birlikte bakalım. Nasıl kusursuz bir yaratılış ortaya koyuyor değil mi? Şu bu örümceğin bakın şimdi hakikaten görmeye değer. Şimdi bu özel bir örümcek türü düzlemler arasında iplikçikler meydana getiriyor. Bakın şimdi özel olarak bunları yapacak. Fakat öyle güzel bir sistem meydana getiriyor ki karınca yakalıyor bu sistemle. Bakın örümceği görüyorsunuz. Yukarıdan başlayarak böyle aşağıdaki zemine tutturacak bunları. Önce bir iplik hazırladı önce böyle yukarıdaki hat. Onu aşağıya getiriyor şimdi. Ve onu zemine bakın özel bir şekilde yapıştırıyor. Yapıştırıcı bir maddeyle bakın. İplikçik gördüğünüz gibi zemine yapıştı. Şimdi birazdan daha da net görülecek bu. Bakın görüyorsunuz ipliklerini. Şimdi tekrar yukarıda zeminden başlayarak yukarı başka bir hat çekiyor. Ve böylece düzinelerce hat meydana getirecek. Şimdi birazdan göreceksiniz ama nasıl bir akılla bir sistem kurduğunu, nasıl avlanacağını. Bakın zemine yapıştırdı onu. Bu çok özel bir şey. Yani iplikçik zemine yapışmış durumda.
Tabii orada yapışkan maddeyi vücudun üretmesi,
evet.
onun bilmesi. O kimya profesörü olması lazım
tabii.
Böyle bir şey yapması
için. Bu ipliğin zaten yapılışı bir muhteşem bir sistem. Bundan böyle özel proteinler suyla kaplıyken ondan sonra sudan arınıyor. İşte o özel iplikçik meydana getiriyor ki teknolojik olarak bu kadar sağlam ve bu kadar esnek tabii. bir madde yapılamıyor. Yani insan onun üretebildiği en sağlam madde Kevlar. Örümceğin ipliği ondan kat kat daha esnek ve sağlam.
Çelikten de öyle.
O çelikten tabii. Çelikten yani onlarca kat daha sağlam evet. yani çelikten. Mukayese. Bakın gördünüz mü? Düzinelerle hat yaptı böyle. Aşağıya yapışan ve yukarı giden bir şeye bağlı olarak, bir hatta bağlı Hı-hı. olarak. Şimdi bakın ne olacak? Karınca geldi. Karınca bunların arasında dolaşıyor. Gece. Dolaşıyor. Bakın şimdi Hop birine yakalandı. Neden? Çünkü yapışkanlar var üzerinde.
Evet.
Bakın karınca öyle bir yapıştı ki kendini kurtaramıyor. Ve debelenmeye başladı. Bakın debelenince aşağıdaki yapışkandan kurtuldu bu iplikçik ve havada asılı kaldı gördüğünüz gibi. Mükemmel bir sistem bakın. Bakın görüyor musunuz? Her birinde ayrı bir karınca var. Bu hareketler de üstteki hattı titreştiriyor ve örümcek de bundan haberdar oluyor. Bakın titreştiği için. Vallahi çok rahat şu anda ama zamanım var takılıyor böyle. Zaman olduğunu biliyor. Ağır hareketlerle geliyor. Hop o karıncaları yakalıyor ve işlerini bitiriyor. Bakın gördünüz mü? İyice dolanmış iplikçiye. Ve avlandı böyle bu şekilde. Şimdi bu muazzam bir yaratılış değil mi? Allah'ın yaratma sanatı. Muazzam bakın kaç aşamalı plan var. O iplikçi üretmesi ayrı bir iman hakikati. Onu yapıştırması zemine değil mi? Hatlar çekiyor. Onları da uyarıcı bir tele bağlıyor. Onun tepesinde de kendisi duruyor. Karınca geldiğinde üzeri yapışkanlı olduğu için ona yapışıyor kendini kurtaramıyor. Ama o debelenme esnasında onu yerden kurtarıyor. Yerden kurtardığında zaten çok gergin olduğu için gergin bir şekilde hazırlamıştı onları. Havalanıyor yerden artık hiç kurtaramıyor. O da böyle havadaki o avlarını geliyor gayet sakin bir şekilde inerek iplikçilerin üzerinden toparlıyor. Kendine doğru çekerek hatta böyle ve Nazan avlandı.
Yani Allah'ın ilhamıyla ve verdiği şeyle yaptığı çok açık. Yani.
Değil mi? Yoksa, maşallah.
Yani ufacık santim büyüklüğünde canlı onun beyni, aklı, içinde fabrikası olması lazım. Onu üretecek, o iplikçi üretmesi için, yapışkanı üretmesi için, tuzak kurması için o muhteşem bir akla sahip olması lazım. Evet. Strateji belirlemesi lazım. Karıncayı evet. Tanıması lazım yeri. Belli ki Allah'ın ilhamıyla yapıyorsun.
Tabii. Ama. Ve doğar doğmaz bu sistemi gerçekleştiriyor. Yani kimse öğretmiyor ki buna. Tabii. Her doğan o örümcek cinsindeki her doğan örümcek daha doğduğu andan itibaren başlıyor bunu yapmaya. Yani öyle bu şekilde avlanıyor zaten.
İşte kendi varlığının evet. Delilini ortaya koyuyor Allah.
Evet. Yani
böyle milyonlarca delil var.
Maşallah. Şimdi devam edelim bakın. Çok güzel bir deniz atı var. Onu görelim. Aynı yosunları takip ediyor bu etraftaki yosunları. Bakın bu gördüğünüz canlı bir deniz atı. Son derece süslü ve bulunduğu ortama da çok uygun. Bakın geliyor.
Çok muazzam. Maşallah değil mi? Yapısı.
Çok... Yani... Aynı bakın vücudun detaylarını görüyorsunuz. Çok özel bir yapısı var maşallah. Detaylı ve güzel. Ve çok iyi kamufle olabiliyor bulunduğu ortamda. Bakın yosunlardan ayırt edilmiyor etraftaki yosunlardan. Bakın gözleri de gözüküyor şimdi değil gördünüz
evet,
mü?
Evet.
Burada gözlerini gördük. Değil mi? Mükemmel de kamufle oluyor bulunduğu ortamda. Evet. Yosun şeklinde ve böylece av olmaktan kurtuluyor. Şimdi Allah'ın yaratma sanatı çok açık değil mi?
Tabii.
İnşallah. Sübhanallah. Nereye baksak? Bu mesaj var. Şimdi bakın Ökse Otur'un tohumlarıyla ilgili bir filmimiz var. Bakın bu tohum tutturulmuş. Şimdi bunun nasıl oluştuğunu gösteriyor bu film. Bakın tohumu aldı kuş ve onu yedi, yuttu. Ökse Otur'un tohumları kuşların dışkısıyla beraber çıkıyor. Artık kuşların arkalarında uzun ve yapışkan bir ip olarak eklidir bakın. Onları ağaçlara tutturacak gördüğünüz gibi. Bakın tutturdu. Tohumu. Burada da gördünüz. Kuşlar bunları bırakmak için özel bir teknik kullanıyorlar. Bakın bu kuşlar. Hmm. Bakın alıyor, yutuyor. Ve daha sonra bunu özel bir yapıştırıcıyla tutturuyor. Kuşlar tohumu dala tutturabilmek için her zaman kısa bir süre dans ediyorlar yalnız bunu yaparken. Bitkinin çoğalabilmesi için tohumların gövdeye yapışması gerekiyor. Bu tohumlar ne suyun içinde, ne toprakta, ne de başka bir ortamda filizlenemiyorlar. Allah sadece Allah bu şekilde Allah olabiliyor. Allah. Bakın yine bir tanesini daha tutturdu. Devam ediyor. Alıyor.
Allah
Allah. Hem süper... Tam muazzam bir yaratılış yani değil mi? Vallahi muhteşem öyle bir sistem var ki burada. Tohumun bir ağaçtan bir diğerine taşınabilmesindeki sır işte bu yapışkanlık. Bu özel sistemle. Bu beyaz yapışkan madde insanlar için zehirli. Ama onları yiyen kuşlara hiçbir zararı dokunmuyor bunun. Yani. Bakın burada görüyorsunuz. Bir ağacın dalına yapışan tohum çabucak içinde bulunduğu kabuktan dışarı çıkarak yeşermeye başlıyor. Bakın tohumdan da yeşermeye başladı.
Maşallah.
Maşallah, gördüğünüz gibi açıyor. Bulunduğu dal üzerinden aldığı sıvı takviyesiyle yaprakları büyür ve kendisi için gerekli olan besini yapıyor bundan da. Bakın gördüğünüz gibi tohumlar açtı. Elbette ki kuşlar kendiliğinden yapışkan madde üretemiyorlar. Bu maddenin ne suda ne de toprakta filizlenemeyen bir bitkinin neslini devam ettirmek için kullanılması gerektiğini nasıl bilebilir kuş, değil mi?
Yani muazzam yani, tabii.
Allah çok açık. Kuşu yaratan Allah, hayret tohumu yaratan Allah, değil mi? O sistemi yaratan Allah olmuş oluyor inşallah.
Maşallah.
Olmuş oluyor değil mi? Allah affetsin. O yani tabii o şekilde.
Evet.
Demek ki bilim bize mutlaka büyük, kusursuz bir yaratılışı, değil mi, Allah'a tespit ettirtiyor.
Tabii.
Ayrıca oluşturduğu bu yapışkan maddeyi dala tutturmak için özenle dans etmesi gerektiğini nereden biliyor? İnsanlar için zarar, neden kuşlara hiçbir zarar vermiyor? Yani
tabii.
Çok iman hakikati var içe, yani bu şekilde baktığımız
evet,
zaman.
Maşallah.
Dolayısıyla iman hakikatleri bakın çok önemli, değil mi? İnsanın Allah'a olan yakınlığını arttırıyor,
tabii.
İmanını arttırıcı ve herkes de birbirlerine anlatsınlar bunları, değil mi? İnternette de çok güzel örnekleri var.
Tabii, muhteşem.
Hocamızın maşallah. Sitesinde zaten filmleri seyretsinler, kitapları okusunlar. Hı. Okuttursunlar değil mi? Filmleri de seyrettirsinler inşallah.
Maşallah.
Tanıdıklarına. Şimdi bakın evrimcilerin saçmalamasıyla ilgili başka bir film göstereyim. Nasıl saçmalıyorlar şimdi? Şimdi bakın bu bir yırtıcı bir kuş. Bir kertenkele cinsi. Böyle tedirgin olduğu zaman, yakalanacağını anladığı zaman böyle bir kabarıyor. Bu şekilde bir yapısı var. Korkutmak için. Ama korkutamayacağını anlarsa da iki ayağı üzerinde kaçıyor. Evrimciler ne diyorlar biliyor musunuz? Güya bu kertenkele kaçarken kuş olup uçmuş. Ya bu kadar zırvalama, bu kadar akılsızca. Bakın ne kadar mükemmel yaratılmış bir canlı görüyorsunuz burada, değil mi? Allah çok özel olarak yaratmış bunu böyle. Böyle evrimci filmlerle işte milletin bilinçaltına yerleşmeye çalışıyorlar. Halbuki bu son derece anlamsız. Bir de mesela dinozorları, değil mi, sinek avlarken göstermeye çalışarak evrimin uçuşunu. Halbuki burada zaten uçan, değil mi, dinozor sineği kovalarken zaten sinek mükemmel bir şekilde uçuyor.
Değil mi?
Peki sinek nasıl oluştu? Hiç ses yok o zaman. Halbuki sinek saniyede 1000 kere kanat çırpıyor ve çok özel bir teknikle kanat çırpıyor. Yani ileri geri bir hareket yapıyor böyle. Havada vortex oluşturuyor. Yani dönen halka ön kenardan oluşan vortex onu kaldırıp uçmasını sağlıyor. Ama çok hassas ayar sistemleri var. Navigasyon sistemleri. Hatta geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir çalışma da yayınlandı. Sineğin havada hareketlerini bozdukları zaman küçük elektrik akımlarıyla derhal düzeltiyor. Saniyede 200 kere yapabiliyor hatta bunu. Yani kanat sayısını da uçuş şeklini ayarlıyor. Çünkü mesela sinek sadece düz uçmuyor ki. Sineği elinize yaklaştırdığınızda bir anda bu tarafa kaçıyor keskin bir hareketle. Bir an öbür tarafa kaçabiliyor. Tavana konabiliyor. Değil mi? Ve saniyede yüzlerce kere kanat çırparken yapabiliyor bu hareketleri. Bu muazzam bir uçuş teknoloji gerektiriyor.
Yani,
teknolojik olarak taklit edilemiyor hala günümüzde.
Yani zaten
evet.
O kadar bilimsel olarak imkansız olan bir şey ki. Yani hem masal gibi ayrıca da ayağın kanata dönüşmesi lazım, değil mi? Yani birbirinden çok farklı şeyler. Kanat için kanadın tüy yapısı, değil mi? Asimetrik bir tüy yapısı olması gerekiyor. Her kanadında ayrı ayrı tüylerin simetrik bir şekilde durması ama yapılarının asimetrik olması gerekiyor. Şimdi bir bacaktan kanat olana kadar milyonlarca yıl geçmesi gerekiyor, değil mi? Yavaş yavaş değişikliklerle oluyor diyorlar ya.
Evet.
Bunu doğal seleksiyon böyle bir şey yapamadığı belli olduğuna göre, mutasyonlarda zararlı olduğuna göre bu nasıl bacak kanata geçecek ve o düzeni nasıl sağlayacak? Yani uçması için oraya gerekli. Hadi diyelim öyle bir değişikliğe uğrama şey geldi. Bacaktan kanat olana kadar geçen zamanda bütün nesiller ölecek o zaman. Nasıl canlı varlığını sürdürebilecek? Yani
evet.
Mümkün var mı böyle bir şeyin?
Tabii ki mümkün yok. Bakın şimdi şuna bakalım. Bunlar evrimci kaynaklardan alınmış görüntüler bakın. Diyorlar ki güya dinozorlar, koskoca dinozor bakın koskoca sineği kovalarken. Ya koskoca dinozor sinek kovalayabilir mi? Ağır hayvan yani hantal hayvan yani ne alakası var yani sinek bir kere sinek kovalamak acayip bir zırva. Zırva devam ediyor diyor ki sineği kovalarken diyor ön ayaklarıyla yakalamaya çalışırken yani sineğin sen koskoca dinozor nasıl sineği yakala? Hadi yakalamaya çalıştı diyelim. Ön ayak kanat olup uçup havalanıp uçuyormuş. Tam böyle bir rezalet. Hatta bunu beğenmiyorlar. bazı evrimciler, başka evrimciler, bu Yale Üniversitesi'nden John Ostrom isimli bir evrimcinin ortaya attığı saçmalık. Onlar da diyorlar ki, ya diyorlar böyle şey olur mu koskoca dinozor sineği koyarken? Hayır diyorlar, dinozorlar ağaçtan ağaca atlarken kuş olmuştu.
Hayır, yani böyle... Sadece o da yetmiyor ki, bacak kanat şeyi meselesi değil, akciğer yapısının tamamen değişmesi lazım değil mi? Bambaşka bir kemik sisteminin tamamen değişmesi lazım. İçi boş kemikleri evet. Var kanatların ve kuşların. Tamamen %100 değiş olması, böyle bir şey imkansız yani zaten. Evet. Yani hayvan nesli üreye devam edemez. İkinci aşamada hemen ölür gider bir kere, o canlı yok olur gider zaten, öyle bir canlı kalmaz.
Tabii. Yani dediğin gibi bakın, asimetrik tüy yapısı için böyle yüzlerce gen ayrı gen gerekiyor. Hatta binler hesabıyla. Bir kere dediğin gibi onun kemik sisteminin içi boş olması evet. Gerekiyor. Güçlü uçuş kasları olacak. Kafasının ve vücudunun aerodinamikliği ayrı. Mesela kafasının ağırlık merkezi farklı oluyor diğer bütün canlılardan.
Akciğer
değil mi? Farklı. Metabolizmaları tamamen farklı. Mesela serçelerin vücut ısısı 42 dereceye kadar çıkabiliyor. Buna başka canlılar dayanamaz ki. Tabii. İnsan 42 derece çıktığı zaman mesela ısısı ölüyor.
Tabii.
Bir de kas yapıları çok farklı. Mesela şimdi düşünelim. İnsanın değil mi? Herkes kendinden bilir. Saniyede kaç defa kollarınızı indirip kaldırabilirsiniz? Saniyede bir, yani çok güçlü bir kol, belki iki defa ama bunu birkaç defa tekrarlayamaz zaten evet. Yani böyle. Saniyede iki defa bile yani çok zor. Değil mi? Bunlar böyle kanatlarını yüzlerce kere açıp kapayabiliyorlar. Çünkü çok özel kas sistemleri var. Evet. Bu mevcut olan, orada meydana gelen ısı, metabolizmaları farklı olduğu için başka canlıda kasları hemen yakar. Zaten öyle bir kas gücü yok zaten başka canlıların da. Çünkü uçuş kasları çok farklı bir yapısı var. İnce ve uzun böyle çok özel bir yapıları var. Metabolizmaları farklı. Bakın tüy yapısı farklı, kemik yapısı farklı, akciğer sistemi de farklı. Mesela insan akciğeri tek nefes borusu vardır. Aynı borudan biz hem soluruz hem hava veririz değil mi? Mesela nefes aldığınız zaman hava içeri giriyor aynı borudan, nefes borusundan. Verdiğiniz zaman değil mi, göğüs kafesinde sıkıştırmasıyla akciğerlerdeki hava aynı borudan dışarı çıkabiliyor. Şimdi kuşlarda bu mümkün değil. O kadar yüksek ki metabolizmaları, o kadar yüksek bir oksijene ihtiyaç var ki. Böyle bir akciğer sistemiyle uçamaz kuş. Ölür, hemen ölür.
Tabii.
Nasıl akciğer sistemleri? Giriş ve çıkış boruları ayrı birbirinden. Evet. Ve içinde, akciğerin içinde özel hava kesecikleri var. Giren hava hemen o hava keseciklerine giriyor, orada tutuluyor. Ondan sonra kullanılan hava başka bir borudan dışarı atılıyor. Böylece sürekli bir solunum, oksijenlenme söz konusu.
Evet.
Yani insanın kat kat fazlası.
Tabii.
İşte ancak bu sayede uçabiliyorlar. Bakın kaç tane farklılık var. Ve bunların hepsi binlerce genin değişmesi. Yani birbirinden tamamen farklı genler. Dolayısıyla böyle bir şey zaten imkansız. Mantıken de imkansız, bilimsel olarak da imkansız. Bakın zaten...
En son neye evet. Şey söylediler bir ara? İşte neo-darvinizm. Kertenkele yumurtasından bir anda kuş... çıktı. Yani artık masalın bin bir türlüsüne başvurmak zorunda kalıyorlar. En sonunda uzaylılara kadar getirdiler. Yani
tabii
artık...
uzaylılara kadar getirdiler. Yani. Ama zaten bakın hepsi itiraf ediyor. Bakın şimdi burada gördüğümüz Alan Fiducia isimli dünyanın en önde gelen ornitologlarından. Ornitolog kuş bilimci demek. Ve evrimci. Yani koyu bir Darwinist. Bakın diyor ki şimdi bir kere şunu iddia ettiler. Archaeopteryx diye bir fosil bulunmuştu. Biliyorsunuz soyu tükenmiş bir kuş fosili.
Evet.
Bu fosili güya dinozorlarla değil mi, kuşlar arasında bir ara geçiş formu olarak lanse etmeye çalıştılar. Ne diyorlardı? Archaeopteryx değil mi? Henüz tam kuş değil. İşte dinozor da değil ama dinozorla kuş arasında bir şey gibi böyle. Kuş olmadığını iddia ediyorlardı. Bakın diyor ki Alan Fiducia burada. Archaeopteryx'in diyor dinozorlara olan benzerliği aşırı bir abartılmadır diyor bir kere. Tamam mı? Öyle bir şey yoktur diyor. Bakın devam ediyor Alan Fiducia. Diyor ki ben diyor ki Darwinist bir ornitolog, dünyanın da otoritesi yani ornitoloji konusunda ama Darwinist zaten adam kendisi. Diyor ki kuş kafataslarını diyor 25 yıl inceledim diyor. 25 yıl bakmış onlara bir benzerlik var mı diye. Hiçbir benzerlik göremiyorum ben diyor. Görmüyorum kardeşim diyor, devam ediyor. Bakın diyor terapod yani bir dinozor çeşidinin kuşların diyor atası olması fikri diyor benim görüşüme göre diyor 20. yüzyılın en büyük utancı olacaktır diyor.
İtiraf.
Tam bir rezalet diyor yani evet. Değil mi? Bir diğer deyişle. Hakikaten Archaeopteryx zaten baktığınız zaman bir kere mükemmel bir kuş. Neden? Bir kere Archaeopteryx'in asimetrik tüy yapısı var kuşlarda görülen. İkincisi içi boş kemikler, kemik yapısı var aynen. Diyorlardı ki uçuş kaslarının yapışması gerektiği olan bir göğüs kemiği gerekiyor. Buna sternum deniyor Latince ismiyle. Archaeopteryx'e sternum bulunamamıştı ilk fosillerde hakikaten. Heh, işte bak diyorlardı, sternumu da yok. Demek ki daha tam kuş değil, uçamıyor. 1992 yılında Almanya'da bulunan fosilde göğüs kemiği de bulundu. Tam bir kuş olduğunu kanıtladı. Bu sefer dediler ki ağzında diş var. Kuşlarda ağzında diş olmuyor. Dolayısıyla bu bir tam kuş değil. Bir de kanatlarındaki pençeleri örnek vermeye kalktılar. Halbuki bakın bu Habertürk'te hatta benim karşıma Berna Alpagut diye bir paleontolog olduğunu söyleyen bir hanım katıldı. Ondan sonra ben ara geçiş formu var mı diye sorduğumda ben bir tane örnek verin dedim ben. Yiğit Bulut da sordu, bir tane örnek verir misiniz diye. Archaeopteryx dedi. Çünkü dedi ağzında diş vardır, kanadında pençe vardır diye böyle bunu iddia etmeye kalktı. Yani bakın ne kadar bilgisiz. Şimdi bir kere tamam doğru, günümüzde ağzında diş olan kuş yok. Fakat Archaeopteryx dedi, aynı zamanda yaşamış. Daha eski olan fosil bulundu 1996 yılında Çin'de. Confisiones ismi verildi bu fosillere. Mükemmel bir kuş ve ağzında diş yok. Demek ki ağzında diş olmaması bir kriter değil. Çünkü Archaeopteryx aynı dönemde yaşamış. Değil mi? İkincisi, kanadındaki pençeyi örnek vermeye kalktı. Ya günümüzde yaşayan kuşlar var. Hoatzin ve Tarok isim, iki ayrı cins. İkisinin de kanadında pençeler var. Dallara tutunmaya yarıyor ve mükemmel kuş, uçucu kuş. Ben de bunu söyledim. Dedim ki ya dedim, Hoatzin diye kuş var. Yani siz haberi yok herhalde bunlardan. Hatta Yiğit Bulut sordu. Anladı durumu, onun bilgisizliğini. Dedi ki, Hoatzin dedi, ara geçiş formu mudur dedi. Evet dedi. Rezalete bakın. Ya mükemmel kuş günümüzde uçuyor. Yani şu anda tam bir kepazelik. Yani hem bilmiyorlar. Yani Darwin'in iddialarını bile bilmiyorlar. Ne söylediğinden de konuştuğundan tabii habersiz olmuş oluyor böyle.
Ya, evrimciler yani, kandırmaya alıştıkları için evet. Milleti. Yani bu şekilde devam edebileceklerini zannettiler ama tabii hocamıza maşallah rast gelince şimdi bunu yapamayacaklarını anladılar.
Ezim ezim eziyor hocamız maşallah. Yani eserleriyle inşallah biz de ondan öğrendiklerimizde biz de ezim ezim eziyoruz Allah'ın izniyle. Yani tam bir kepazelik yani böyle. Değil mi? Her şey bir kere bakın. Evrim, Darwinizm muazzam bir yalan. Yani hayatın tesadüfen olduğunu iddia ediyor. Şimdi böyle bir yalan hayata tutabilmek için on binlerce yalan söylüyorlar başka. Tabii. Her fosili çarpıtıyorlar. Her bilimsel bulguyu çarpıtıyorlar. Her şeyi çarpıtıyorlar. Yani mesela bir şey buluyor, genler diyor birbirine benzer diyor, demek ki bu bundan evrimleşmiştir diyor. Hoppala, yani tam atmasyon. Peki bilimsel bir gerçek, bilimsel bir bulgu var mı, bir veriye dayanıyor mu? Yok. Bir fosil bulunuyor, soyu tükenmiş, mükemmel bir canlı bakın. Ara geçiş formu olması için mutlaka patolojik ve asimetrik olması gerekiyor. Hiçbir patoloji ve asimetri yok. Diyorlar ki ara geçiş formu. Bakın bir yalanı ayakta tutabilmek için binlerce böyle silsile yalan söylemek, yalan söylüyorlar. Ama tabii biz ortaya çıkartınca şimdi kaçacak delik arıyorlar. Değil mi? Hocamız davet ediyor. Ya getirin evet. Diyor. Bir tane ara geçiş formu getirin. 10 trilyon vereceğim diyor. Hadi diyor ondan da vazgeçtim. Resmini getirin diyor. Yine 10 trilyonu vereceğim diyor. Tık yok. Evet. Yani bulgusu olmayan, yani şey olmayan bilimsel bir teori olabilir mi? Olmaz yani değil mi? 350 milyon fosil yalanlıyor bunu. Hatta bakın evrim teorisi diyorlar ya, o çok büyük bir aldatmaca. Evrim hiçbir zaman teori olamadı. Çünkü bir bilimsel hipotez. Hipotez bir iddiadır yani değil mi? Bilimsel bir bilim adamı önce bir gözleme bakar doğada ne olup ne bittiğine. Onunla ilgili bir hipotez geliştirir. Yani bir iddiada bulunur. Mesela işte yer çekimi tabii değil mi? Yer çekimi bakıyor Newton. Hatta klasik ünlü şeyi vardır. Başına elma düştüğü söylenir değil mi? Bundan hareketle bakıyor etrafındaki cisimlerin yere düştüğünü görüyor. Diyor ki o zaman diyor yerin diyor kendine çekmesi lazım diyor. Yer çekimi diye bir şey olması lazım gelir diyor. Böyle bir iddia ile ortaya çıkıyor. Değil mi? Yapılan hesaplarda bunu kanıtlıyor. Hatta gözlemler de kanıtlıyor. Çünkü dünyanın neresine gitseniz hakikaten neyi elinizden bırakırsanız bırakın yere doğru düştüğünü görüyorsunuz. Demek ki yer çekimi var. Değil mi? Yer çekimi kanunu, hatta kanun haline geliyor bundan dolayı.
Tabii.
Ama bakın bu doğrulanıyor. Çünkü bilimsel gözlemler ve deneyler doğruluyor bunu ki bilimsel teori olabiliyor o zaman. Big Bang de bir teoridir. Ama evrim 350 milyon fosille yalanlanıyor. Bütün bilimsel bulgularla yalanlanıyor. Bir proteinin bile tesadüfen oluşamaması bunu yalanlıyor. Ayrıca deneyler de yalanlıyor değil mi? 60 yıl bakteriler ve sinekler üzerinde tek bir faydalı mutasyon göstermek için yapılan deneylerin hepsi başarısız oldu. Hiçbir evet. Faydalı mutasyon olmadığı gösterildi. Bu da yalanlıyor. Demek ki hiçbir zaman teori olamadı. Hatta bu iddiayı Darwin ortaya attığında kendisi yalanlıyor zaten. Ara geçiş formu yoktur diyor. Ara geçiş formu yoktur demek, evrim yoktur demek. Yani Darwin kendisi söylüyor, evrim yoktur diyor.
Tabii artık değil yeni mi? Bulgular da, yani o genetik biyoloji değil mi? Elektron mikroskobunun altında o hücrenin içindeki her şeyi inceleyebildiğimizde DNA'nın yapısını, şimdi mükemmellik çok daha net ortaya çıktı.
Evet.
Mesela bir protein oluşma olması için bir başka proteine ihtiyaç duyması zaten tesadüf diye bir kavramı tamamen ortadan kaldırdı. Yani olanaksız bir şey oldu, anlaşıldı. Hocamız hep onu anlatıyor. Kör açmaz haline geliyor. Bir protein bir başka proteine ihtiyaç duyuyorsa varlığı evet. için bu ikisinin de ancak yaratılmasını gerektirir. Başka bir şey olamaz.
Bakın Darwin'in sadece ara geçiş formlarıyla ilgili değil evrimli olmadığını iddia yani itiraf etmesi. Başka itirafları da var. Bakın gözle ilgili çok önemli bir itirafı var. Türlerin Kökeni kitabında diyor ki bakın burada İngilizce orijinalini görüyorsunuz. Ben tercüme edeyim. Bu gözün diyor bütün diyor bu fokusleme, odaklama özellikleri, değil mi? Işığı kırma özellikleriyle ondan sonra bu çalışma sistemleriyle bunun diyor doğal seleksiyonla diyor yoluyla olması diyor. Bakın diyor itiraf ediyorum diyor. En üst derecede saçmalıktır diyor. Aynen bunu söylüyor. Absurd in highest degree diyor. Yani en üst düzey derecede saçmalıktır diyor. Bunun doğal seleksiyonun olduğunu söylemek diyor. Bizim şimdi kitabın neye dayalıydı? Doğal seleksiyon. Hadi buyurun. Darwin söylüyor bunu. Ya en büyük derecede saçmalıktır diyor bu.
Diğer evrimciler de öyle. Hadi açıklayamadıkları için mesela Ali Demirsoy, değil mi? Türkiye'deki en önde gelenlerinden. Göz bilimsel bir mucizedir diyor.
Evet.
Yani mucizeyle açıklayabiliyorlar.
Yani. Evet, devam ediyor. Bakın diyor ki gözü düşünmek diyor. Gözü düşündüğüm zamanlar diyor beni buz gibi yapıyor diyor. Darwin mektuplarında söylüyor bunu. Francis Darwin The Life and Letters of Charles Darwin diye mektuplarında. Bir diyor sinirin diyor ışığa diyor hassas hale gelmesi diyor. Bizi diyor hayatın başlangıcından daha az ilgilendiriyor diyor. Yani sürekli olarak evrimli olmadığını itiraf ediyor zaten ya Allah'ın evet. yarattığını. Hatta en sonunda bakın tesadüfü de eleştiren çok önemli itirafı var. Bakın onu da şimdi söyleyelim. Pardon. Darwin yani kendisi inanmıyor evrime zaten. Yani bu çok önemli. Bakın. Evet. Bakın burada diyor ki. Evet. Bu yani bu kendi kendine olmasının diyor imkansızlığı bir şeyin diyor. Yani Allah'ın varlığına olan diyor Allah'ın varlığına ikna olmamız diyor. Kendi kendine bir şeyin olmasının tesadüfen olması diyor. Tesadüfen olması pardon yani bir şeyin diyor bunların diyor tesadüfen olması diyor kesinlikle imkansızdır diyor. Yani burada söylüyor kendisi mektubunda söylüyor zaten. Yani tesadüf saçmalığını reddediyor kendisi. Şimdi bakın kaç açıdan Darwin zaten Darwinizmin olmadığını itiraf etti değil mi? Tesadüfen olamayacağını söylüyor. Gözün oluşması diyor en büyük derecede saçmalıktır diyor evrimle yani doğal seleksiyonun oluşması olmadı. Diyor. Ara fosiller yoktur diyor. Daha ne desin adam yani? Darwinizm, Marvinizm yoktur diyor. İşte bunu masonlar alıyorlar. Bu 27. dereceden mason. Darwin. Hı hı. Masonlar alıyorlar. Al diyorlar senin dedenin söylediklerini. Bu pagan Sümerlerden kalma işte fikirleri de kat içine. Biraz böyle böyle harmanla, çırpala. Bir yazı yaz. Biz bunu destekleyeceğiz. Sen merak etme. Buna yazdırıyorlar. Bu panik atakları geçire geçire sabahlara kadar yazıyor bunu. Böyle günde 8 saat panik atağı geçiriyormuş. Tamam insan hasta olabilir. Ondan tabii bir şey çıkmaz ama... yani kendi de inanmıyor yazdıklarına zaten. Söylüyor, itiraf ediyor. Bakın gördük itiraflarını. Onu alıyor Mason hocası. İşte Karl Marx'ı da hadi sen de bunu işte Marksizm uygula diyorlar. Böyle. O da Marksizmi geliştiriyor. İşte ayrı bir kitap yazıp. O da Mason, üst düzey bir Mason. Böylece işte bütün dünyayı aldattılar günümüze evet. kadar. Yani bir yalanı diyor değil mi? Goebbels diyor bunu. Propaganda bakanı Hitler'in. Ne kadar çok süre sayıda ve tekrarlarsan diyor... Halkı diyor buna inandırabilirsin. Halkın bir kısmını buna inandırabilirsin diyor. İşte yapılan buydu. Yani bu yalanı sürekli olarak tekrarladılar ve insanlığı kan gölüne çevirdiler değil mi 20. yüzyılda? İşte bunun için ortadan kaldırılması gerekiyor bu pagan felsefesi.
Ta ki hocamızın ortaya
çıkışına kadar maşallah.
Değil mi? Bu ideolojileri bilimsel olarak yerle bir edene kadar.
Evet.
O yalanlar oraya kadar geldi. Şimdi artık buna dediğin gibi artık gülüyorlar. Artık evrimciler de sıkıştılar, bunu uzaylılar demeye başladılar. Yani bu tabii mağlubiyetlerinin bir ifade şekli, başka bir şey değil.
Evet.
Değil mi? Artık yani Allah'ın izniyle günümüzde yaratılış birçok deliliyle ortaya konmuş durumda. Hocamızdan Allah razı olsun.
Maşallah.
Değil mi? Uzun evet. yıllardan beri. Şimdi bütün dünyada hocamızın yazdığı kitaplardan, onun gösterdiği delillerden alıntılar yapılarak Müslümanlar böylece ne? İnançlarını rahat rahat savunup anlatabiliyorlar başkalarına. Böylece bilim de Müslümanlar bilimle de daha çok ilgilenmeye başladılar. Çünkü bilim artık bütün gerçekler yaratılışı ortaya koyuyor, evet. bilimsel gerçekler. O nedenle inşallah önümüzdeki yaşayacağımız dönemler inançların, bilimsel gerçeklerin, değil mi, Allah'ın varlığının insanlara getireceği mutluluk, huzur, barış ve güzel ortamlara doğru gidiyor inşallah.
Tabii zaten yani bu Darwinizm saçmalığı bilimin de önünü tıkıyor. Çünkü bu saçmalığı ayakta tutabilmek için bütün gerçekleri saptırıyorlar. Yani o zaman araştırmaların, değil mi, çalışmaların önünü de kesiliyor bu. Hı hı. Mesela çok uç örnekleri var. Hatta insan hayatına mal oluyor. Mesela bu Lysenko diye bir evrimci şeyi var, biyologları var Rusya'nın Stalin döneminde. Bu adam diyor ki, biz diyor buğdayın, madem her şey evrimle oluştuğuna göre diyor, buğdayın da evrimleşmesi gerekir diyor. Soğuk iklimlere eksek evrimleşip o üremeye başlayacaktır orada diyor. Böyle Rusya'nın buğday üretiminin önemli bir kısmını alıyor. 8 milyon hektara Sibirya'da buğday ekiyor evrimleşecek diye. Tabii evrimleşme olmuyor, telef oluyor bütün o buğday, o 8 milyon hektara ekilen buğday. Milyonlarca insan açlıktan ölüyor. Bunun aynısını Mao döneminde Çin'de deniyorlar. Mao bu sefer milyonlarca insanın açlıktan ölmesine sebep oluyor. Mao ne demişti? Çin sosyalizmi, değil mi? Evrim teorisi ve Darwin ve evrim teorisi üzerine kuruludur. Bakın, Çin sosyalizmi Darwin ve evrim teorisi üzerine kuruludur. Bu Mao'nun söylediği bir şey. 60 milyon insan onun yüzünden öldü bu saçma sapkın fikirlerle. Yani Darwinizmden kaynaklanan bu sapkın düşüncelerle.
Tabii.
Hitler, Stalin döneminde, Stalin de diyor ki gençlerimizin diyor zihnini diyor arıtmak için diyor, yani dinden uzaklaştırmak için onlara diyor Darwinizmi öğretmemiz gerekir diyor. 20 milyon insan onun döneminde katledildi. Tarihin en kanlı diktatörlerinden biri. Lenin aynı şekilde hem Darwinist hem terörizmi şiddete savunuyor. Her tarafı bombalayalım, yakalım, yıkalım diyor. İşte bu fikirler kanlı komünizmi ve terörü meydana getirdi. Aynı fikirleri aldı PKK, değil mi? Bölücübaşı söylüyor eserlerinde, biz diyor Lenin'i Stalinist bir örgütüzdür diyor. Lenin'i övüyor, Stalin'i övüyor. Ondan sonra terörü övüyor ve terörist tabii. Binlerce insanı katlettiler, değil mi? Böyle
sayfa sayfa şeylettiler. Darwinizm anlatıyor.
Evet.
Terörist başı.
Sayfa hatta sayfa. Hatta o Darwinizm şeylerini evet, okuyalım da insanlarımız da tabii görsün, değil mi? Buradan bakın şimdi. Bakın. Bu çok önemli. Bakın, bölücü örgütün elebaşının Darwinist izahları. Bakın, Darwinist olduğuna. Bunların hepsinin ortak noktası bakın tabii şu. Bölücü başı, değil mi? Ondan sonra PKK yani. Stalin, Mao, Lenin, ondan sonra Hitler. Bunların hepsinin özelliği Darwinist olmaları.
Evet.
Yani bütün bu sapkın felsefeler Darwinizm zemin üzerine kuruluyor.
Tabii tabii.
Aynı zamanda bakın bunların Hitler, Stalin, Mao, ondan sonra Charles Darwin. Hepsi aynı zamanda Mason. Bu da ortak özellikleri. Bu rastlantı değil ki. Evet. Karl Marx aynı şekilde. Bakın, bölücübaşı diyor ki, ilkel komünel topluluk dönemi, bakın ilkel komünel topluluk dönemi zaten komünist bir şeyle başlıyor. Evet. İnsanlığın hayvanlar aleminden koparak, yani evrimleşerek, tarih sahnesine çıktığı son derece geri üretim güçleri ve bu temelde şekillenmiş basit üretim ilişkilerinin hüküm sürdüğü bir aşamayı ifade eder. Buz gibi evrimci, yani Darwinist. Başlangıçta insanın kendine yakın hayvan türlerinden pek farkı yoktur. Tabii ki vardır. Allah insanı, değil mi, en şerefli mahluk, yani varlık olarak yaratmıştı. Söylüyor bunu Kur'an'da. Doğada hazır bulduklarını, evet, hazır bulduklarını yer, ağaçlar üzerinde ve kavuklarda örgütsüz bir şekilde barınır. Ne alakası var yani?
İşte tam, İnsan değil tam mi? Tam Darwin, tam Marx, tam Lenin ağzı, hepsi aynı şey yani.
Evet. Şimdi kısa bir ara verelim, sonra devam edelim. Bölücü başının hakikaten bu Darwinist izahları ve şeyleri var. Kısa tamam. Bir aradan sonra birlikte olacağız inşallah. İnşallah. Evet sayın izleyiciler, kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz Altı Hocam'la birlikte.
İnşallah.
En son bölücü başının, değil mi, Darwinist izahlarını okuyorduk. Ona devam, evet, edelim. Mesela diyor ki, başlangıçta insanın kendine yakın hayvan türlerinden pek farkı yoktur. Tabii ki vardır. Hayvanla ne alakası var insanın? İnsan, değil mi, akıllı, şuurlu, mantıklı, merhametli, medeniyetler kuran, şehirler kuran, konuşan, değil mi, düşünen, yargılama yapan, ondan sonra çıkarımlarda bulunan, muhakemesi olan bir varlık. Allah'a iman eden, değil mi, inşallah. Hayvanlar normal ormanda yaşayan, ağaçtan ağaca atlayan, milyonlarca yıldır en ufak bir değişiklik göstermeyen şuursuz varlıklar. Allah o şekilde yarattığını bildiriyor.
Ben Darwinistim diyor yani.
Evet, Darwinistim diyor. Doğada hazır bulduklarını yer, ağaçlar üzerinde ve kavuklarda örgütsüz bir şekilde barınır. İnsanlar için söylüyor bunu. Ama düşünme ve konuşma yetisini kazanmasıyla birlikte yiyecek toplamada, diğer hayvanlara karşı kendini savunmada, doğal afetlere karşı kendini korumada, bazı ilkel taş araçları geliştirmek ve hemcinsleri dayanışma içine girmek kaçınılmaz olur diyor. Hayvanlar arasında geçerli olan biyolojinin evrimler kanunu hüküm sürmektir.
İşte,
yani Darwinist. Bakın başka da hayvanın en ileri sosyalleşmiş biçimi insandır. İşte bu mantıkla insanları hamam böceğinden gördüğü için bebek katili değil mi? Binlerce insanın şehit olmasına sebep oldular orada değil mi? Vesile oldu, şey ettiler. Katlettiler insanlarımız değil mi?
İşte
evet bakın. Aynı bölücü örgüt başı bakın Lenin için neler diyor. Lenin nasıl Stalinist olduğunu itiraf ediyor. Lenin 1900'de neyse ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. Reel sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşa ediyorum.
Demek ki şimdi bunların asıl amacı hani Kürt kardeşlerimizin şeyiyle ilgili değilmiş. Değil mi?
Değil.
Değil. Mesela Said Nursi de Kürt ama Müslüman. Bizim halkımız, Anadolu halkımız Müslümandır. Bu ne diyor? Ben bir kere Darwinistim diyor. Yani ben inanmıyorum diyor. Allah. Yani ben evrime inanıyorum diyor. İkincisi benim mücadelem ben Lenin gibiyim diyor. Yani sosyalizm dediği komünizm. Marksist-Leninist komünist bir ideal peşindeyim diyor. Değil mi? Yani orada kandırma şeyine girmesinler. Yani orada bir halkın şeyini falan temsil etmiyorlar. Bunlar tamamen Marksist felsefeyi yani Türkiye'den toprak parçası koparıp onun üzerinde komünist bir devlet kurmayı hedefliyor. Evet. Bunu söylüyor yani açıkçası.
Evet, evet.
İşte bunu söylüyor. Bu. Tabii.
Bakın şimdi Leninist olduğunu söylüyor değil mi? Çok açık bir şekilde söylüyor. Evet. Fikirleri örnek aldı. Lenin bakalım ne diyor? Lenin diyor ki polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarında yangınlar çıkartmak, devletin hazinelerinden paraları almak, devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı, insanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğünü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır. Aynı şeyleri değil mi? Aynı metotlarla aynı şeyleri savunuyorlar.
O zamanın Lenin'i neyse ben de bu zamanın Lenin'iyim diyor.
Evet.
Yani komünist bir devlet kurmak için silahlı devrim yapmak amacımdır diyor.
Evet.
Bu kadar işte. Benim bu düşüncem de Darwin'e dayanır diyor. Açıkça itiraf ediyor
evet.
Yani işte evrim.
Lenin de bunu söylüyor.
Budur işte. Evet.
Bu da bunu söylüyor. Şimdi bakın devam edelim. Tamam mı? Bu şeyi, bu fikirleri yani özellikle Darwinizmi destekleyen Masonluk var dünyada. Şimdi bakın örnek verelim. Önce Masonların dine bakışlarını bir anlatalım. Değil mi? Bakın diyor ki mesela.
Sonra hocamıza soruyorlar. Çok özür dilerim. Sözünü biliyorum. Yeri gelmişken yerinde söylemek de önemli bazı şeyleri. Niye Darwinizmle bu kadar mücadele ediyorsun, uğraşıyorsun diye hocamıza soruyorlar. Niye komünizmle bu kadar uğraşıyorsun? Niye Masonlukla bu kadar uğraşıyorsun? İşte niye olduğu ortada.
Evet.
Ülkeyi, vatanı bölmeye çalışıp insanımızı öldürmeye çalışıyorlar. Dini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar da ondan. Daha evet. Âlâ bir sebep olabilir mi bunun için?
Tabii. Çatışmanın çünkü tek felsefesi Darwinizm'dir. Darwinizmi çekip alırsanız çatışma mantığı diye bir şey kalmaz.
Tabii.
Ve güzel ahlak hakim olur. O zaman ne PKK kalır, ne iddia edilen Ergenekon örgütü kalır, ne Masonluk kalır bu anlamda. Değil mi? Ondan sonra ne komünizm kalır, ne faşizm, ne terörizm kalır.
Tabii ki.
Bakın diyor ki Masonların bakın dine bakışları Allah'a tenzih ederim. Meşrik-i Azam İçtimai Zabıtlarında Mason localarının bakın şöyle anlatıyor bu felsefeleri. Biz haşa artık Allah'ı hayat gayesi olarak tanımayacağız. Biz bir gaye yarattık. O gaye Allah değil beşeriyettir. Yani Masonluğun temel felsefesi zaten Darwinizm üzerine kuruludur ve dini reddeder. O başlangıçtaki o kitap, üç kitabı yan yana koyup el basmalar hepsi göstermelik.
Tabii.
Zaten ilerleyen aşamalarında özellikle dinden arındırıyorlar. Işık diyor mesela diyor yavaş yavaş verilmeli diyor değil mi Masonların?
Tabii.
Aynı zamanda bakın diyor ki yine The Secret Doctrine adlı kitapta gezegenin Masonlarla ilgili bir eserde diyor ki gezegenimizin ilahı ve tek ilah şeytandır diyor. Devam ediyor. Yine Secret Doctrine'de, Masonluk eserde. Lucifer ilahi ve dünyevi bir ışıktır. Lucifer dediği de şeytanın bir evet. ismi. Kutsal hayalet ve şeytandır. Yani bunlar şeytanı büyük abi olarak kabul etmişler. Ve bakın evrimde nasıl savunuyorlar. Şimdi Mimar Sinan dergilerindeki alıntılar bunlar. Mimar Sinan da Masonların en önemli yayın organı.
Kendi
Türkiye'deki
dergileri.
Evet, iç dergileri. Diyor ki bakın, Adem ile Havva'nın Aden bahçesinden kovuluşu yine eşsiz bir sembolle insanın oluşumunu anlatıyor. Bunun Darwin'e göre maymundan başkalaşan ilk insan, ilkel insana ve onun az veya çok zeka ışıkları kazanarak yaşam yollarını aydınlatmaya başladığı günlere benzediği açık ve seçik değil mi? Bakın devam ediyor. Kutsal kitapların sembolizmasına nüfuz edemeyip Adem ile Havva'nın yaratılışını zahiri anlamlarıyla ve biyolojik olabilirlikleriyle safiyane yorumlama ve değerlendirme hatasına düşenler dinden, imandan olurlar. Ya da tam tersi Darwin nazariyesine inananları dinsizlikle suçlarlar. Bakın nasıl değil mi hakaret ediyor dindarlara da aynı zamanda. Kutsal kitapların bize Adem ile Havva alegorisiyle tanıttığı haşa, mistik düşünceye sahip ilk insan Homo sapiens, yüz binlerce yıl boyu avcılık ve toplayıcılık suretiyle yaşamını sürdürme çabası içinde daima çoğalarak ve de tekamül ederek yani evrimleşerek 10 bin yıl öncelerinden bu yana 18. yüzyıl başlarına kadar süren bir ziraat dönemi yaşadı. Yine Mimar Sinan'dan bakın devam ediyor Masonluk dergisinde. Bir amino asit kombinezonunun mutasyon süresi 11 milyon yıl hesaplandığına göre maymundan bu yana insan türünün henüz evrimi tamamladığı söylenemez. İşte bakın. Şimdi bunlar rastlantı değil.
Yani.
Bölücübaşı, ondan sonra Stalin, Mao, Lenin, Hitler, Darwin, Karl Marx hepsi bunların Darwinizmi savunuyor. Eli kanlı katiller, şimdi Darwin'in tabii cinayet işlerini söylemiyorum da bu diğer saydıklarımızın hepsi değil mi? Eli kanlı katiller aynı zamanda. Bunların ortak noktaları Darwinist olmaları, bunların ortak noktaları ateist olmaları ve bunların ortak noktaları Mason olmaları değil mi? Hitler Mason, Stalin Mason, Lenin Mason, Karl Marx Mason, Charles Darwin Mason.
Evet.
Ya bu rastlantı değil işte bakın. Çünkü siz eğer bu Darwinizmin sapkın fikirlerini, Sümerlerden kalan pagan felsefesini getirirseniz, bir insanların bilinçaltına verirseniz bu mutlaka komünizme, faşizme, değil mi? Terörizme, anarşiye gider. Tam tersi dinde merhamet vardır, sevgi, hoşgörü vardır. İslam zaten barış dinidir. Masum insanları öldürmek kesinlikle haramdır. Allah hesabını veremez. Müslüman asla masum insanları öldürmez. Düşkünlere yardım eder, isteyip dilenene değil mi? Yetimlere Kur'an'ın bakış açısı. Değil mi? Allah bunu emrediyor bize.
Tabii.
Yalan söylememeyi, çalmamayı, hırsızlık yapmamayı, insanlara zulmetmemeyi değil mi? Kur'an'ın emrettiği yapı budur. O zaman işte güzel ahlak hakim olur. Bundan dolayı Darwinizm büyük bir bela ve ortadan kaldırılması gerekiyor. İşte Darwinizm ortadan kaldırılırsa o zaman ne PKK olur, ne iddia edilen terör örgütü, Ergenekon terör örgütü olur, ne komünizm olur, ne faşizm olur.
Tabii. İnşallah o Deccal'e uydular onlar. Yani Deccaliyet o demek şeytana o zaman tabii ki kanlı bir yüzyıl oldu. Tabii 150 yıl evvel ortaya konmuş bir teoride. Şimdi de Mehdiyet dönemi olacak
evet.
İnşallah. İşte o şeyi insanlar hem o iki dönemi de birbirine yaşayınca daha iyi anlayacaklar.
Evet.
Deccaliyeti yok eden Mehdi olacak. Yani onun fikir sistemi, yani Darwinizmi, materyalizmi, dolayısıyla bu ideolojileri, eli kanlı ideolojileri ve insanları öldüren ideolojileri
evet.
Yok edilmesiyle insanların o zaman barışa, sevgiye, huzura, değil mi? Sevecenliğe, normal bir insan gibi yaşama mutluluğuna erişeceği dönem olacak inşallah önümüzde.
Evet, inşallah. Bakın işte bir yine bir Masonik kaynaktan, Mason dergisi Aralık'ta diyor ki hepimize düşen en büyük İnsancıl ve masonik görev, pozitif bilim ve akıldan ayrılmamak, bunun evrimde en iyi ve tek yol olduğunu benimseyerek bu inancımızı insanlar arasında yaymak, halkı pozitif bilimlerle yerleştirmek. Halbuki evrimin, Darwinizmin bilimle ne alakası var? Tesadüfi ilah edilmiş bir saçmalık,
tabii.
Bir putperest felsefe. Tam tersi bütün bilimsel veriler Darwinizmi yalanlıyor ve kusursuz bir yaratılışı ortaya koyuyor. Yani bilimi kullanmaya kalktı Darwinizm ama bilim altında ezildi, yok oldu gitti. Materyalizm de aynı şekilde değil mi? Big Bang'le de materyalizm ortadan kalktı.
Tabii
çok şükür. Inşallah. Ve bundan dolayı da güzel ahlakın hakim olduğu bir dönem hızla yaklaşıyor inşallah. Ama burada Darwinizm ve materyalizm ortadan kaldırılması çok önemliydi. Elhamdülillah hocamıza vesile etti Allah. Değil mi? Hocamızın bu hizmetleriyle ezim ezim ezildi, ayaklar altına tabii. Alındı şimdi. Tabii dünyanın tabii. 200 ülkesinde okunan kitaplarıyla, eserleriyle değil mi? İnternetteki 100 milyonlara buldu artık eserlerin indirilme sayısı. Kitapları evet. 80 milyon üzerinde sadece geçen sene sattı. Bu sene her sene de artarak devam ediyor maşallah.
Evet.
Ve böyle böyle dalga dalga bütün dünyada o kadar etkili oldu ki her yerde tepe taklak gidiyor. Ve her yerde bunun üzerine tabii din ahlakı yavaş yavaş hakim oluyor inşallah böyle. Ve çok az bir zaman kaldığı da açıkça anlaşılıyor. Çünkü hadisler de bunu net olarak gösteriyor yani. Mehdiyet'in değil mi? Hazreti Mehdi'nin evet. Çıktığını çok açık bir şekilde. 150'den fazla alamet var. aynı zamanda yaşadığımızı ve Hazreti Mehdi'nin ortaya çıktığını kanıtlıyor kesin olarak. Tabii. Ve zıl ve gölgesi bütün dünyayı sarmış durumda maşallah.
Evet.
Bir tane daha iman hakikati, ışıklı canlılar var böyle maşallah. Bakın kusursuz bir yaratılış var böyle değil mi?
Bunlar da yaşıyor.
Suyun altında yaşıyor bunlar.
Karanlıkta.
Değil mi? Karanlıkta. Ama yani kendisi için yapmadığı belli bunu değil mi? Yani böyle
ışıl ışıl.
Böyle maşallah değil mi? Işıl ışıl.
Bunu Allah bize, insanlara, bütün görenlere gösteriyor ki işte sonsuz kudretini kendi varlığının delili olarak bir iman hakikati olarak gösteriyor. Yoksa evet. Onu kim görecek? Ne kendisi farkındadır.
Evet.
Ne bir başka bir canlı. Mesela şuna
bakın, şu güzelliğe muazzam bakın böyle değil mi? Maşallah.
Bu bir de canlı. Yani değil mi?
Evet.
Subhanallah.
Ve bunlar da tabii çok karmaşık kimyasal reaksiyonlarla oluşuyor bu ışık ortaya çıkması. Yani bu böyle hani bilim adamlarının bile taklit edemediği bir sistem olmuş oluyor.
Bakın muazzam yani şuna.
Maşallah. Çok güzel ve estetikler aynı zamanda değil mi? Böyle elhamdülillah.
Altın oranlı.
Ve milyonlarca yıllık altın oranlı, simetrik.
Tabii.
Milyonlarca yıldır bu şekildeler yani böyle.
Maşallah.
Maşallah.
Altın gibi parlıyor baksana. Kapkaranlığın içinde.
Evet. Hatta canlıların böyle ortaklaşa yardımlaşmaları da söz konusu. Mesela mürekkep balığının gözünde bakteriler yerleşiyor ışık meydana getiren. Hem onlar orada yaşamlarını devam ettiriyorlar. O balık da o durumdan yararlanıyor. Düşmanlarını işte korkutmada, kaçırmada vesaire kullanıyor ışık şeyini. Böylece iki canlı birbirlerine bir fayda bulmuş oluyorlar. Ortak bir yaşam sürmüş oluyorlar maşallah. Bakın pırıl pırıl ışıklı yani böyle. Normal ampul gibi yanıyor yani.
Bak önünde alnında mesela bir lamba gibi var.
Evet lamba arkasında, gibi yani lamba gibi yanıyor işte.
Sırt yüzeylerinde mesela şu hem şeffaf hem ışıklı.
Evet.
Olağanüstü yani maşallah.
Maşallah şuraya bakın.
Yani şimdi insanlar mesela belli kutlamalarda hani ışıllık şeyler koyuyorlar evet. Ya. Onun için bir fabrikada bir şey üretilmesi gerekiyor. Elektrik enerjisi konması gerekiyor. O bir düzen için ışığın akması için bir sistem konulması gerekiyor. Değil mi? Çok olağanüstü bir yapı canlıda kendiliğinden milyonlarca yıldan beri var olan Allah'ın özel yarattığı bir sistemle var yani o maşallah.
Bakın lamba yakmış gibi değil mi? Böyle lamba yanıp sönüyor. Maşallah. Kapkaranlık sularda yaşayan canlılar bunlar. Normal etrafına da aydınlık veriyorlar.
Avlandı.
Evet. Evet maşallah.
Biraz tabii karanlık olduğu için herhalde zor seçiliyor olabilir ama.
Ama o kendine gösteriyor karanlıkta. Bakın tabii değil mi? Evet. Normal kapkaranlığın içerisinde ışıkla kendini gösteriyor.
Değil mi? Mesela göz çevreleri.
Evet. Mesela. Ve rengarenkler yani tek bir renkle değil böyle değil mi? Çeşitli renklerde ışık meydana getiriyor.
Hepsi Allah benzersiz, örneksiz yaratandır değil mi? Hepsi müstakil, muazzam, özel varlıklar yani Allah'ın.
Evet, maşallah. Nasıl ya, yana yana gidiyor. Maşallah. Peki bakın kaç çeşit canlı değil mi? Bunda daha çok daha var da tabii bu film sadece az bir kısmını içeriyor.
Oltası var üstünde değil mi?
Evet.
Pırıl pırıl böyle ışık veriyor.
Tabii tekrar edelim. Bu çok özel kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşuyor bu ışık böyle. Ve bunlar da genlerinde kodlanmış olarak var. Tabii kusursuz bir yaratılış mucizesi bu. Bakın nasıl aydınlattı. Projektör gibi. Maşallah. Yanar dönerler.
Evet hayret. Maşallah.
Evet. Flash gibi patlıyor.
Bakın her yer hep mesela denizlerdeki bu bir alem mesela burası.
Evet.
Atomdan bahsettik. Atomun içi bir alem. Değil mi? Gökyüzündeki kuşların orada bir alem. Allah diyor yani daha Fatiha'nın suresinin ilk alemlerin Rabbine hamdolsun diyor.
Evet.
Maşallah. Şeytanlar Allah'a sınırım. İşte binle cinlerin alemi, meleklerin alemi, bitkilerin alemi, toprağın altı bir alem. Hepsinin evet. Rabbi olan Allah'ımız.
Evet maşallah. Yani nereye baksak Allah'ın yaratma mucizeleriyle karşılaşıyoruz. Bunun için bilim yapmak da zaten Allah farz olarak bildiriyor Kur'an'da değil mi? O şekilde çok ayet var. Yani bilimin hatta çeşitli dallarıyla ilgili ve biraz önce de sen de hatırlatmıştın şeytandan Allah'a sınırım. Yalnız içi alim olanlar içi Allah'tan içi titreyerek korkar
gereği
diyor. Gereği gibi korkarlar. Dolayısıyla hakikaten bilimle ilgilenmek değil mi? Allah'ın varlığını kavrayabilecek şekilde böyle inşallah bilim yapmak, daha doğrusu Allah'ın sonsuz varlığını, kadrini hakkıyla takdir edebilmek için önemli bir vesile inşallah.
Evet, değil inşallah.
Mi? Bir de böyle bir sevimli ekibimiz var böyle. Artık kafasına çıkmış, tepesine çıkmış ama o da hiç aldırmıyor. Gayet sakin uyuyor orada. Cüvücüğü de şaşkınlıkla bakıyor ne oluyor burada diye.
Böyle hayvanlar arasında da çok güzel böyle bir
değil mi? Evet.
Dayanışma, sevimlilik var. Yani normalde değil mi? Onu çıkartmaması lazım kafasına ama hiç aldırmıyor. O da çok rahat bulmuş herhalde.
Çok sevimli maşallah.
Onun tepesine tünemiş.
Maşallah. Evet. inşallah. Bu ashab-ı kiramın fedakarlıklarından okuyalım mı?
Tabii.
Müslümanlara örnek olacak çok güzel bir fedakarlıkları var inşallah. Hakikaten Müslümanın böyle olması gerekiyor değil mi inşallah? Hazreti Ebubekir ve Hazreti Osman'ın ardından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak ilk Müslümanlardan olma şerefine erişen ve bundan dolayı işkenceye uğratılan Talha bin Ubeydullah da Uhud Savaşı'nda Peygamberimizi koruyabilmek için büyük kahramanlıklar gösteren sahabelerdendir. Malik bin Zübeyr adındaki çok keskin bir nişancının Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme attığı oklara karşı koyabilmek için oklara elini tutan Talha bin Ubeydullah'ın eli parçalanmış ve parmakları bu yüzden çolak kalmıştır. Bu savaşta 80'e yakın yara aldığı, hemen her yeri kılıç, mızrak ve ok darbeleriyle yaralandığı halde Resulullah'ın yanından ayrılmamış, onu korumaya çalışmıştır maşallah. Hazreti Ebubekir ve Sa'd bin Ebi Vakkas Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına yetiştiği sırada kan kaybından bayılan Talha bin Ubeydullah'ın ayrılır ayrılmaz sorduğu ilk soru ise kendisine değil yine Resulullah'a yönelik olmuştur. Ayrıca sahabe-i kiramda görülen üstün fedakarlık örneklerinden bir diğeri ise henüz çocuk yaşta olmaları ya da yaşlılık nedeniyle son derece güçsüz olan sahabelerin dahi Allah sevgileri, imanlarının şevki ve Resulullah'a olan sadakatleri nedeniyle Peygamberimiz ile birlikte savaşa çıkmak istemiş olmalarıdır. Yaşının küçük olması nedeniyle Bedir Savaşı'na katılamamış olan Ebu Said-i Hudri, Uhud Savaşı'na gidebilmek için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istemiş, ancak Resulullah'ın talimatı üzerine kendisi gibi yaşça küçük olanlarla birlikte Medine'de kalmıştır maşallah. Abdullah bin Zübeyr ise henüz 12 yaşlarındayken Yermük Savaşı'na, bundan 4 sene sonra ise Mısır'ın fethine katılarak küçük yaşta gösterdiği şevk ve cesaretiyle tüm Müslümanlara örnek olmuştur. Demek ki Müslümanlıkta bir mazeret yok değil mi inşallah? Yok yaşım evet, küçük, yok işte gücümüz yetseydi yapardık. Bu zaten Kur'an'da bildirilen bir gerekçedir böyle. Evlerimiz açıktır bunlar. Kesinlikle Müslümanların uzak durması gereken. Eğer Allah rızasını en çoğu neye emrediyorsa ki onun acil bir durum varsa değil mi? Orada o fedakarlığı göstermeleri gerekiyor. Bakın devam ediyor. Aynı şekilde hem yaşça çok ileri hem de ayağı sakat olan Amr bin Cemuh da imanın coşkusu ve Allah'ın rızasını kazanma arzusuyla Peygamberimizden Uhud Savaşı'na katılmak için izin istemiş ve bu savaşta şehit düşmüştür. Resulullah vefat edinceye kadar onunla, ardından Hazreti Ebubekir ve sonra da Hazreti Ömer vefat edinceye kadar da onlarla birlikte savaşan Ebu Talha ise ilerleyen yaşına rağmen Müslümanlarla birlikte bir kez daha savaşa çıkmakta ısrar etmiş ve çıktığı bu savaşta denizdeyken şehit düşmüştür. Çocuklar ve yaşların yanı sıra Peygamberimiz döneminde ihlas, cesaret ve fedakarlıklarıyla öne çıkan bir diğer kesim ise saliha mümin kadınlar olmuştur. Bu örnek kadınlardan biri Ümmi Ümare Nesibe binti Ka'b'dır. Gazilere su dağıtmak ve yaralarını sarmak göreviyle katıldığı Uhud Savaşı'nın şiddetli bir anında Resulullah'a saldıran bir kimseye karşı fedakarane bir mücadele vermiştir. Kendilerini, hanımlarını ve çocuklarını korudukları gibi Allah Resulü'nün de koruyacaklarına dair Akabe'de Allah'ın Resulüne biat eden Nesibe binti Ka'b, savaşın bir anda Müslümanların aleyhine dönüştüğünü ve düşmanların Allah'ın Resulü'nün etrafında yoğunlaştığını görmüş ve kılıca sarılarak Peygamberimizi korumaya çalışmıştır. Diğer sahabelerle birlikte Peygamberimizin etrafını çevirerek vücutlarını ona kalkan yapan kişilerden biri olan Nesibe binti Ka'b pek çok yerinden yaralanmıştır maşallah.
Evet, maşallah.
Kendilerinden, aşiretlerinden, akrabalarından önce daima Peygamberimizin güvenliğini düşünen örnek Müslümanlardan biri de İkrime bin Ebi Cehil'dir. Müslümanlara olan kim ve düşmanlığıyla bilinen Ebu Cehil'in oğlu olan İkrime bin Ebi Cehil, Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti döneminde Bizanslılara karşı yapılan Yermük Savaşı'na katılmıştır. Zaferle neticelenen savaşın sonunda ağır yaralanan El-Haris İbni Hişam, Süheyl bin Amr ve İkrime İbni Ebu Cehil'in birbirlerine gösterdikleri fedakar tavır şöyle rivayet edilmektedir. Yermük Savaşı'nda Haris bin Hişam, İkrime bin Ebi Cehil ve Süheyl bin Amr ağır yaralar alarak yere düştüler. Haris bin Hişam içmek için su istedi. Askerlerden biri ona su götürdü. İkrime'nin kendisine baktığını görünce bu suyu İkrime'ye götür dedi. İkrime suyu alırken Süheyl'in kendisine baktığını gördü. Suyu içmeyerek bunu götür Süheyl'e ver dedi. Fakat su Süheyl'e yetişmeden Süheyl öldü. Şehit oldu. Bunun üzerine sucu İkrime'ye koştu. Fakat İkrime de şehit olmuştu. Hemen Haris'in yanına koştu. Haris de şehit olmuştu. Maşallah.
İşte hani sahabeler tabii Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnek aldıkları için,
evet,
canlı örneğini gördükleri için ne kadar mesela sevgi dolu, ne kadar fedakar,
değil mi?
Yani maşallah. Ne kadar böyle cömert, yani o ahlak özelliklerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahsında görerek, örnek alarak yaşadıkları için hakikaten çok güzel örnekler sergilemişler.
Evet.
Yani hakikaten Kur'an'da ayet var mesela, şeytanın Allah'a sanırım. En güzel örnek ondadır diyor mealen. Sizin için en güzel örnek Allah'ın elçisindedir.
Allah'ın Resulü'nde çok güzel bir örnek var.
Evet, evet. Yani o bir örnek kişilik yani hakikaten. Ve onun yanında yetişmiş olmak, onun feyzinden istifade etmek, onun dersinden ilim almak, onun halinden, yani hal de apayrı bir şeydir. Yani onun halini almak zaten o onun imanının nurundan, ruhundan istifade etmektir. Yani o halin, ona geçmesi hali çok çok müthiş güzelliktir yani.
Evet.
Değil mi? İnşallah.
Ama bu bütün Müslümanlar için bu şekilde. Evet. Bizim böyle olmamız gerekiyor.
Evet.
Çünkü Kur'an ahlakı bunu gerektiriyor. Yani Resulullah'ın döneminde yaşamamız, olmamız inşallah bu ahlakla ahlaklanmamızı gerektiriyor bizim. Çünkü Kur'an'da Allah'ın emrettiği bu zaten.
Tabii,
değil mi? Fedakarlık, merhamet, sevgi, evet, şefkat.
İnşallah. Biz de inşallah Mehdi devrinde,
evet,
yaşıyor olduğumuz için Allah'ın izniyle biz de inşallah onu görüp örnek,
evet, alacağız. Hazreti Mehdi'nin ahlakı yani, Hazreti İsa'nın ahlakıyla, değil mi, ahlaklanacağız?
Tabii, Mehdi'nin ahlakı bana benzer diyor. Mesela ahlakı benim ahlakım olan bir evladım çıkacak diyor. Değil mi? Mehdi benim. Daha evvel Mehdi'nin özelliklerinden bahsetmiştik.
Evet.
Hatırlarsan orada güzel ahlaklı olmasından bahsetmiştik. Herkes tarafından çok sevilmesinden, işte mücadeleci olmasından, tebliğ gücünden, bunlardan daha evvel bahsetmiştik. İstersen biraz da ondan,
tabii,
devam edelim.
Tabii, inşallah.
Kalan vaktimizde. Mehdi'nin diğer özelliklerinden mesela hikmeti ve anlayış gücü. Hadislerde Hazreti Mehdi'nin Allah tarafından kendisine verilmiş özel bir güce sahip olduğu bildirilmektedir. Mesela bir hadiste o kimsenin bilemediği gizli bir gücün sahibi olduğu için kendisine Mehdi denilmiştir diyor. Kitab-ı Burhan fi alametil Mehdi ile ahir zaman. Muhyiddin Arabi de Mehdi'nin bazı özelliklerini saymaktadır. Şöylece 9 özelliğine saymış Muhyiddin Arabi. Basiret sahibi olması, kutsal kitabı anlaması, ayetlerin manasını bilmesi, tayin edeceği kimselerin hal ve hareketlerini bilmesi, öfkelendiğinde bile merhamet ve adaletten ayrılmaması, varlıkların sınıflarını bilmesi, işlerin girif taraflarını bilmesi. Şöyle izah etmiş altında: çünkü bunlardan haberi olan bir lider vereceği hükümlerde yanılmaz. Mehdi kıyas ilmini onunla hükmetmek için değil, ondan kaçınmak için bilir. Çünkü verdiği hüküm doğru bir ilham neticesi olacak. Yani Hazreti Muhammed'in getirdiği şeriat üzere hükmedecek. Bu sebepledir ki peygamber onu vasfederken benim izimi takip edecek, hataya düşmeyecek demiştir. Hataya düşmüyor. Allah'ın rızasını en çoğunu seçiyor her zaman. Evet. Ve Allah ona ilhamla vicdanen bildiriyor.
Maşallah.
Bundan anlıyoruz ki Mehdi şeriat sahibi değil, şeriata uyandır. Yani Allah'ın şartları, Allah'ın Kur'an'da bildirdiği hükümleri, ahlakı. İnsanların ihtiyacını iyi anlaması. Çünkü onların her türlü işlerini görmek için Allah onu diğer insanlar üzerine seçmiştir. Liderlerin davranış ve faaliyetleri kendilerinden ziyade halkın menfaatine olmalıdır. Halkın yararına aykırı şeylerle uğraşıp onların işlerini görmeyen bir lider azledilmelidir. Çünkü onunla diğer insanlar arasında fark kalmamıştır. İşte Mehdi insanların ihtiyacını çok iyi anlıyor. Bilhassa kendi zamanında ihtiyaç hissedilen gaibi ilimlere vukufu bulunması. Çünkü ancak o sayede yeni yeni zuhur edilecek meseleleri halledebilir. Bir başka Mehdi'nin başka özelliği zamanının en hayırlısı olması. Devrinde yeryüzünün en hayırlısı kendisi olacaktır. El-Kavlül Muhtasar fi alametil Mehdi'l Muntazar sayfa 27. Mehdi zamanındaki insanların en hayırlısıdır.
Maşallah.
Evet. Mesela bir başka özelliği cifir ilmini bilmesi. Bazıları dediler ki bu kitabı Kemal-i Vukuf ahir zamanda hurucu muntazar Hazreti Mehdi'nin hurucuna mevkuftur ki onlar cifir ilmine vakıf ve sırlarına arif olurlar. Kitab-ı Enbiya'yı sahifeden dahi bu ilim varit olmuştur. Yani Mehdi'nin cifir ilmine vakıf olduğunu söylüyor.
Evet.
Kutsal emanetlerle çıkar. Naim bin Hammad Ebu Cafer'den şöyle rivayet etmiştir. Mehdi Mekke'de peygamberimizin sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar. Nerede bunlar? Peygamberimizin sancağı, gömleği, kılıcı,
Topkapı'da. Evet.
İnşallah. İstanbul'da. Onlarla birlikte çıkacak Mehdi. Daha sonra başka özellikleri de sıkıntı ve zorluklarla karşılaşması da bahsedilmiş. Mesela Allah Konstantiniyye'yi yani İstanbul'u çok sevdiği dostların eliyle ehline fethedecek. Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak. Dininde kavi, güçlü olanın başına gelecek belalar büyük olur. İşte Mehdi'nin özelliklerinden yani. Evet, sıkıntı ve zorlukların çok olması. Bir başka özelliği Mehdi'nin gözetlenmesi, takip edilmesi. Deccal çıkınca ona karşı müminlerden bir adam Mehdi yönelir. Derken o mümin kimseye birçok silahlılar, Deccal'in merkezlerde gözetleme yapan silahları karşı çıkarlar. Mehdi'nin gözetlenmesi. Hakkında olumsuz propaganda yapılması. Mesela mümin şahıs yani Mehdi Deccal'i görünce ey insanlar Resulullah'ın zikrettiği Deccal işte budur der. Deccal hemen onunla ilgili emrini verir. De o zat karnı üzerine uzatılır ve arkasından onu alın da yaralayın der. Artık o zatın sırtı ve karnı döve döve genişletilir. Bu sefer onu iki eli ve iki ayağı ile yakalar da fırlatır atar. İnsanlar Deccal'in onu bir ateş içine attığını sanırlar. Halbuki o bir cennet içine atılmıştır. İşte Deccaliyetin yani Mehdi'nin hakkında propaganda yapılması, aleyhinde propaganda yapılmasında müteşabih olarak benzetmeli bir örnek vermiş Peygamber Efendimiz.
Ama aleyhine olmuyor. Daha da büyütüyor.
Evet. Onu. Mesela evet. Sırtı yani döve döve deniyor. Sırtı ve karnı. Yani böyle aleyhinde şeyler yapılması ama genişletilir diyor. O sayede de
büyüyor. Her tarafı sarıyor.
Evet. Yani onun şanı şeyi artıyor. Mehdi'nin.
Maşallah.
Tabii hem hizmet gücü artıyor.
Evet.
Hem tabii mücadele gücü artıyor o vesileyle.
Ne yapılırsa yapılsın. Hapse de konulsa değil mi? İftira da atılsa büyüyerek çıkıyor oradan, evet, değil mi inşallah ve bütün dünyayı sarıyor inşallah.
Mesela kimseye tenezzül etmemesi. Mehdi bizden ehli beyttendir. O benim ümmetimden tenezzül etmeyen bir adamdır. Yani Allah'tan başka hiçbir varlığa minnet duymayan.
Maşallah.
Suyuti'de geçiyor. Suyuti el-Havi 2:24. Allah'tan korkacağı Mehdi gerges kuşunun kanadı ile titremesi gibi Allah'tan çok korkan bir kimsedir. Naim bin Hammad. Allah'tan ne kadar korktuğunu
maşallah,
gösteriyor.
Evet.
Değil mi? Yani Allah'tan korkan insan ne kadar çok korkuyorsa O derece insanlar ona güvenir.
Tabii.
Çünkü Allah sınırlarını konur, vicdanı değil mi? Evet. Her şeyi Allah'ın rızasına göre yapar, her şeyi ince eder.
Ayette şöyle buyuruyor Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'tan gücünüz yettiğince korkup sakının. Yani gücünüz yettiğince demek, bütün gücünüzle korkup sakının diyor Allah.
Evet.
Yani Allah'tan en çok korkan dolayısıyla takvacı en ileri olandır değil mi? Allah'a en çok sevendir, en çok korkandır aynı zamanda. Takvacı da en ileri olandır, en güvenilir olandır dolayısıyla.
Evet, o korku başka bir korku gibi değil yani. Biz Türkçe'ye korku diyoruz ama o ayette mesela haşyet olarak geçiyor. Farklı bir kavram. Yani böyle göktaşından korkma, bir gerilimden, herhangi bir olaydan korkma gibi değil. Allah'tan korkmak başka bir korku.
Evet.
Yani saygı dolu, sevgiyi derin de
saygı
içeren.
Derin saygı değil mi?
Evet, yani o korkunun, mesela normal korkunun neticeleri farklı olur. İnsan bir şeyden korktuğunda paniğe kapılır.
Kapılabilir yani.
Evet.
Müslüman paniğe, korkmaz da. Yani, şey yani,
evet. Herhangi bir korkunun tarifi olarak söylüyorum. Bir korku olduğunda panikten dolayı ne yapacağını şaşırabilir. Akıl melekeleri orada yeterli seviyeye ulaşmaz korkudan dolayı. Ne yapacağını şaşırabilir. Paniksel hareketler yapabilir. Üzüntü ve kendi içine kapanma gibi durumlar olur. Çözüm bulamaz. Ama Allah korkusu farklı bir şey. Allah korkusunda insanın mesela ahlakı güzelleşir. Aklı açılır. Feraseti artar. Basireti artar. Çözüm getirir. Daha sağlıklı düşünür. Yani böyle güzellikler getiren
daha şey güvenilir, yani. Daha merhametli, daha, güvenilir. Daha sevgi, şefkat
tabii, daha titiz, olur, değil mi? Daha güzel ahlaklı. O korkunun getirdiği, yani nefsi terbiye eden bir şey yani o korku. Allah'ın izniyle. Evet. İnşallah. Ve Mehdi de burada özellikle zikredilmiş. Yani çok korktuğu Allah'tan, dolayısıyla güzel ahlaklı ve titizliği anlaşılıyor. Yoksullara karşı merhametli olması, çalışanlar üzerine disiplinli olması, malı cömertçe vermesi ve yoksullara karşı çok merhametli olması Mehdi'nin alametlerindendir. Cömertliği, ondan sonra merhametli olması, disiplinli olması, maşallah. Meleklerin yardımı olacaktır. Allah ona, Mehdi'ye 3 melekle imdad eleyecektir, yardım edecektir. Onlar Mehdi'ye muhalefet edenlerin yüzlerini ve arkalarını vuracaklardır. Meleklerle desteklenmiş.
Maşallah.
Maşallah. Az kardeşi olacaktır diyor. Kardeşi az olandır diyor Mehdi için. 2 defa kaybolacaktır diyor. Mehdi'nin 2 gaybeti vardır. Bu 2 gaybetin biri o kadar uzayacak ki bazıları o öldü, bazıları da o gitti diyeceklerdir. Ne onu sevenler ne de başkalarını onun yerini bilemeyecekler. Sadece ona çok yakın kişiler onun yerini bilirler diyor hizmetçileri. Demek ki o kaybolmuş. Hocamız bunları izah etmişti daha evvelden. Yani tecrid edilmesi, yani hapsedilmesi olabilir demişti inşallah. İhtiyacını bildirmez. İmam Mehdi hangi alametlerle bilinir? Şöyle cevap verdi. İnsanlar ona muhtaç olurlar. O ise insanlara ihtiyacını bildirmez. Çok güzel yani. Allah, o da bir güzel ahlak göstergesi. Evet. İhtiyacını ancak Allah'a bildiriyor. Zaten verecek olanın ne olduğunu bilen maşallah. Örnek ahlaka sahiptir. İlahi feyz ona ulaşır. Dini ilimleri ve örnek ahlakı telakki eder. Allah'tan alır. Helalleri ve haramları bilir. İmam Mehdi hangi alametlerle bilinir? Şöyle cevap verdi. Hazreti Hüseyin'e soruldu. Gönül rahatlığı ve vakar sahibi oluşu ile, helal ve haramı çok iyi bilmesiyle tanınır. Mehdi'nin özelliği gönül rahatlığı içinde olması, vakar sahibi olması ve helal ve haramı çok iyi bilmesi. Evet, inşallah. Başka özellikleri de var Hazreti Mehdi'nin. Hem manevi hem fiziki özellikleri de var. İnşallah ona başka bir zamanda devam ederiz.
İnşallah.
Bitirelim mi? Varsa eğer yoksa bitirebiliriz.
Tabii evet. Herkese iyi geceler diliyoruz. Yarın saat 22'de tekrar buluşmak üzere Mavi Karadeniz Radyo'dan ve Kahramanmaraş Aksu TV ekranlarından, değil mi? Yarınki kanallarımız evet. Takip edebilirsiniz. Yarın 22'de inşallah tekrar buluşmak üzere. Herkese hayırlı geceler inşallah. İyi geceler.